Merhaba, ben Mesut Çelik. Mesut Çelik'le Canan'la da birlikteyiz. Bu bölümde özellikle yazılım geliştirenler veya evinde teknolojik şeyler geliştirmeyi, keşfetmeyi seven insanlara yönelik bir konuğum olacak. Aslında biz Muharrem abiyle daha öncesinde tanışıyoruz. Muharrem abi çok renklidir. Yani abi diyeceğim abi. Çünkü bizim
Eyvallah.
samimiyetimiz var şimdi. Ekranın
Eyvallah.
önünde farklı olmaya gerek
Yok,
yok.
aynen, sağ olsun.
Muharrem Taş dendiğinde Android ve Java üstüne bilgili kitap yazmış ve bu konuda çalışmalara devam eden insan diye bir not
Bazen
düşebiliriz
farklı şeyler söylüyor da
herhalde, değil mi?
olabilir
Şimdi Muharrem Taş diye
ama.
arattığımızda bir de aynı zamanda şey de çıkıyor tabii. Senin böyle bir sürü bütün gözlüklerle fotoğrafların da çıkıyor ayrı ayrı.
Evet, aynen.
Ne diyelim yani, Muharrem Taş kimdir? Bir anlat istersen abi. Çünkü sektörde sen tanınıyorsun, biliniyorsun takip edenler
İnşallah iyi
tarafından, ama bir
biliniyorumdur.
de büyük bir kitle var tabii ki, yazılım geliştirmemiş, meraklı.
Evet.
Ama ne beni ne seni tanıyan.
Aynen.
Canlı yayınımız vasıtasıyla aslında bunu da bir anlatalım onlara.
Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben hiç ummuyordum ya, çünkü donanım haber gibi siteler yani benim gözümde çok hani farklı yer, çok büyük yerlere sahip. Yani gençken, hani gençken dedim, bayağı gençken yani 18-19 yaşlarındayken şey derdim. Bir gün gelecek işte Beyaz Şov çıkacak. Ama şeyi hesaplayamadım. Beyaz Şov o zaman olacak mı acaba? Gerçekten bizim jenerasyon veya bizim kitle, yani bilgisayarcı kitlesi Beyaz Şov izleyecek falan. Yani bizim kitlenin Beyaz Şov'u burası oldu bence ve ben buna çıktığım için gerçekten çok şaşkınım ve çok
Evet, çok sağ ol. Ne
sevinçliyim.
demek abi. Yani benim bu
Çok
programı
sağ ol.
yaparkenki amacım özellikle gençlerin tanımasını istediğim, görmesini istediğim insanları getirip burada birebir sohbet edebilmek, iyi ve hoş vakit geçirmek. Aslında biraz da kendimi düşünüyorum. Yani
Ya çok
çünkü
güzel.
biz seninle tanışıyoruz ama
Aynen.
bir araya geldiğimiz vakti saysak belki de toplasan 4 saat etmeyecek.
Aynen
Çünkü
öyle.
iş güç derken
Evet.
insanlar bir şekilde dağılıyorlar.
Evet.
Ama bu vasıtayla senden şimdi oturacağız saatlerce.
İnşallah.
Konuşacağız yani.
Yani inşallah derken saati inşallah fark ederiz ya.
Şimdi Muharrem Taş dendiğinde
Evet.
abi, sen kendini nasıl anlatıyorsun?
Valla ben gözüm açtım. Bilgisayar, elektrik, elektronik böyle şeyleri çok fazla gördüm. Tabii biz küçükken bilgisayar yoktu, yani her yerde yoktu. Sadece adını duyuyorduk. Televizyonlarda haber oluyordu. İşte Karayolları galiba Türkiye ilk o bilgisayarı getirmiş falan 70'li yıllarda. Tabii biz öyle şeyleri görmedik. Devasa şeyler. Ama benim şöyle bir avantajım oldu. Benim eniştem çok yetenekli bir elektrikçiydi. Yani elektrik konusunda muazzam bir insandı. Yani ablamın eşiydi, rahmetli oldu. Şu anda kendisi. İlk defa ben Nikola Tesla'nın adını onu da duydum mesela. Ya dedi, sen okula gidiyorsun falan. Ben 4-5 yaşlarında falan. Ya sen okula gidiyorsun. Nikola Tesla diye bir adam duydun mu dedi bana. Dedim. Bir de ansiklopedilerde meraklıyız. Hani hep aynı tayfa. Böyle ansiklopediyi roman okur gibi okuyan
Evet.
kitleyizdir
Bizim
muhtemelen.
vakit
Sen...
geçirme şeyimizdi o ya.
Aynen.
Aracımızda cep telefonu yok, bir
Ya
şey yok.
Nikola Tesla diye birisi yok. Ya dedim, enişte ne diyorsun? Hani yok öyle bir adam falan. Hani bakıyorsun. Yok yani, adı falan geçmiyor. Sonra daha büyük ansiklopedi falan. Kendisi böyle rölelerle oturduğu yerden lambaları açar kapardı böyle falan. Elektrik tesisatını ötedi. Trafoları işte, öz indüksiyondur bilmem regülatörlerdir, o zaman elektrik konusu olduğu için. O merak bende de varmış belki tane doğal olarak. Ben de onun yanında böyle, ya ne oluyor falan diye öğrenmeye çalıştım. Sonra ilk ortaokul galiba 1'e gidiyordum. O zaman TEES, belki hatırlarsın. Teknik elektrik elektronik set diye bir şey. O zaman İhlas.
Yapboz böyle Lego gibi
Aynen
takıyordun,
öyle.
yanıyordu şeyleri.
Hatırladın değil mi?
Evet.
Şu kadar bir set. Onun küçük şey var içerisinde. Kutu böyle. İçerisinde küçük bir breadboard. Şimdi breadboard diyoruz. Ekmek teknesi. Onun gibi böyle, ama modüller var üzerinde. Transistör var, kondansatör var, işte direnç var falan filan. Bunları koyuyoruz. Radyo yapıyoruz. Ya inanılmaz bir şey ya. Sene 90'lar, 90'ların başı. Yok, işte 90'lar da değil. Ben 90'ın
Daha
başındayken
eskidir o.
Commodore vardı benim 1990'da. Daha eski 80'li yılların ortalarında ve sonları. Radyo yapıyorsun ya, kendin FM radyosu yapıyorsun. İnanılmaz bir şey yani. Ama oradaki duygu çok sakat yani. Kendini böyle tanrı gibi şey. O ego orada başlıyor bence, bizdeki ego yani, bu
Bilgisayarı
bilgisayarcılardaki
keşfeden
falan.
adam gibi hissediyorsun, değil mi?
Ya radyoyu dinliyorum falan. Telsiz yapıyorsun hocam yani. Telsiz yapıyorsun yani, bildiğin. Radyo vericisi yapabiliyorsun. Ben konuşuyorum, adam radyo açıyor. FM'de şu
O
bandı
zaman için çok büyük teknolojidir,
ayarlıyor.
evet.
Allah'ım ne oluyor falan. Hani olamaz bu. Hani yapıyor olamam falan. Sonra işte teknolojisini de, altyapısını da anlatıyor. Ne oluyor, ne bitiyor burada, işte flip flop sistemleri, işte transistör nasıl akımı yükseltir, işte base emitter kolektör falan, o yapılarını falan. Ve bunları da girmiş yani belli bir şekilde. Sonra şimdi bu işin donanım tarafı, bir de yazılım tarafı varmış. Ben asıl yani donanımı bir şekilde çözerim yani. Ona inanıyorum yani kendime ama yazılımı hiç anlamıyorum. Yazılım nasıl bir şey falan. Sonra işte ben lise 1'e başladım 1990 senesinde. Commodore 64 aldık. Commodore 64 eve girdi. Şimdi yani oyun değil mi? Oyun yok ki. Yani kimse oyun satmadı bize yani. Bize teknik, Teleteknik'ti galiba o şirketin adı. Teleteknik diye bir şirket. Geldi böyle hala onun kokusu aklımdadır yani. Çıktı açtık Commodore'u falan hani içerisinde oyun yok. Ya bunu oyun bulmak lazım. Ya dedim boş ver oyunu kitapçığına bakayım ben bunu. Bir baktım işte on print falan filan işte peak, pop, data, mata. Bir dil var yani programlama dili var. Aa dedim süper. Bu demek ki yazılım yapacağız yani program yapacağız kendimiz. Oyun yapacağız kendimiz belki yani. İşte sprite'lar var böyle içerisinde. Kare kare böyle kareli kağıt alıp üzerine şeyler yazıyoruz. Ondan sonra onun ölçüleri var onları yazıyoruz. Kendimiz bir tane sprite oluşuyoruz. Sprite ekranda geziyor falan. Allah'ım deliriyoruz. Ya süper bir şey. Ama hocam bu duyguya tekrar dikkat çekiyorum arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar varsa yazılımcılık bir nevi tanrılık iddiasıdır. Çok sakat bir duygu. Yani buna karşı kendinizi koruyun. Çünkü hakikaten dünyalar oluşturuyorsunuz ya. Veya bir oyun programcısını düşünseniz yani bir evren yaratıyor yani adam tövbe haşa. Yani yaratmak Allah'a mahsus da. Bu çok yani insanın egolarını falan arttırabilecek bir şey. Ben orada bunun tehlikesine de biraz uyandım yani o dönemlerde. Ama şeyi hiç unutmuyorum. Şimdi Basic çalışıyorum da Basic diye bir programlama dili var. Basic bunda çalışıyorsa o zaman bütün Basic'ler çalışır diye gittim kocaman bir tane kitap aldım. Yazılım kitabı. Adı işte MS-DOS bilmem kaç falan. Ne bileyim ben.
Alakası yok tabii. QBasic var.
GV Basic falan
Evet.
alıyorum. Şimdi yaz Allah yaz bir de sayfalar durdu. Basıyorum enter'a çalışmıyor. Syntax error. Ya nasıl olur hani aynı şey değil mi? Bu da print, bu da şey. Bu da Basic, bu da Basic falan ama bu GV Basic. Ya GV adında bir şeylik var ama bir bakalım falan diye. Sayfalarca böyle. Bak orada işte bu da bir noktaya temas etmek istiyorum. Eğer yapamıyorsanız çok çabuk vazgeçebilirsiniz. Vazgeçerseniz asla ilerleyemezsiniz. Asla. Ve o kadar çok hata yapacaksınız ki, o kadar çok yanlış yapacaksınız ki. Yani yaptığınız hatalardan utanç duyacaksınız. Yani ben bu hatayı nasıl yaptım diyeceksiniz. Bu neden çalışmıyor diyeceksiniz. Bu nasıl olur diyeceksiniz. İşte yazılımcılık böyle bir şey. Vazgeçerseniz, ya olmuyor Allah kahretsin kim yapmış bunu deyip küfür basıp kendinden uzaklaştırırsanız hiçbir zaman istediğiniz seviyelere gelemeyeceksiniz. Ben de öyle işte yanımdaki yenilgi yenilgi büyüyeceksiniz gerçekten hani.
Şimdi bir elektrik altyapısı vardı. Üstüne lisede Commodore'la beraber yazılım
Evet.
geldi. Ama senin emniyet geçmişin var. Yani ne oldu da ondan sonra dedin ki ben emniyete gireyim?
ya o polis olmak istemeyen insan yoktur herhalde. Yani şu anda bile yani emniyet teşkilatı, işte silahlar falan hani polisiye diziler, özellikle şu zaman Fringe ve
Evet.
Person of Interest'i seyrediyorum. Zamanında seyredememiştim. Bunlara meraklı olmayan insan yoktur. Çünkü bir kere polis demek yani kendini feda eden, fedakarlık yapan, insanları korumak için gerekirse şehit olan bir müessese demek. Yani benim için en azından öyleydi her zaman. Ama ben emniyette bir önce aslında internetle ilgili bir iş yapmaya başlamıştım. İnternet kafe işletmeciliğine başlamıştım. İnternet kafe ortakları
O dönemde
bölümünde
herkesin
değil.
hayali. Evet, yani
Evet.
lisedeki en büyük hayali. Lise bitsin bir
Evet.
internet kafe açar hayatımızı kurtarırız
İnternet
diyordu.
kafe gerçekten hayatımda en çok şeyi orada öğrenmişimdir. Diyebilirim yani. Network kısmından, işletim sistemlerinden. İşte gerçi hepsini Windows kurduk ama biz yine araya Mandrake Linux falan filan karıştırıyorduk yani böyle. Makinelerden bir tanesi zaten şeydi yani.
Deneme alanı,
Deneme
evet.
amaçlı Arge bilgisayarı ona bir şeyler kurardık yani kesin. Ya Marim gene ne kurdum buna? Ya ne bileyim buldum işte şeylerden o PC'nin dergilerinden falan çıkan işletim sistemleri oldu. Yok bilmem ne Linux falan. Hatta o zaman da galiba Türk Linux'lar da vardı.
Kuruyorsun hiçbir şey
Yerli.
tanımaz, sürücüsü lanet bulamazsın.
Vallahi ben hepsini tanıtıyorum.
Uğraşıyordum diyorsun üstünde yani.
Özellikle Mandrake Linux çok iyiydi.
Peki emniyetten sonra ne oldu abi şey yaptın?
Ha ben emniyete giremedim ya.
Evet.
Doğru. Çok mu uzun konuşuyorum
Yok
yoksa?
canım ne demek?
İşte internet kafe esnasında internet kafeyi kurduğum dönemde baktım arkadaşlarım falan diyorlar ki ya Muharrem hani biz polis oluyoruz falan. Gel sen de ol. Benim liseden arkadaşlarım. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Gel bir sınavlarına gir. Ne olacak yani ne kaybedersin? Ya dedim hani ben olamam abi nasıl olacağım yani bu hani gücüm yetmez, fiziğim yetmez falan. Yani bilmiyorum nedendir yani kendim çok böyle hani ezik bir insan hani Anadolu insanı gibi. Dediler ya herkes oluyor sen de olursun falan. Neyse girdik sınavlarına falan. Hiç ummadığım şekilde kazandık. Sınava giren hem muhtemelen herkes kazanmıştır. Yani.
Az kişi giriyor diyorsun.
Aslında devlet polisi almaya çalışıyor. Kimse polis olmak istemiyor herhalde, öyle bir durum var. Çok sevindim ya. Aa işte polis oluyorum falan diye. Bursa'da yine. Ben Bursa'da olmadım, o zaman Bursa'ydım. Bursa Polis Okulu'nda. Orada yine internet kafe kurdum içeri bu arada.
Evet.
Bursa Polis Okulu'nda varsa arkadaşlarımız diyen, yani o dönemde 2000 senesinde bir tane sınıf var, bilgisayar sınıfı. Böyle komiserler falan böyle, diyorum ki komiserim, diyorum hani verin siz bana, açayım bunu. Herkes birbirine bakıyor. Hani kim bu falan hani gibisinden. İçerideki bilgisayarların hepsinde Windows NT var. Hiç kimse NT'nin ne olduğunu bilmiyor. Ben de bilmiyorum NT'nin ne olduğunu. Windows NT var hepsinde ya. Windows'ta normal Windows'tu falan. Windows 2000'i biliyorum ezbere. Ama Windows NT hiç görmemişim o zamana kadar. Windows NT hep şeyler, networklerde evet. falan vardı. Dedim ben bunları kurarım falan. Bir gece hepsini Windows 98'e çevirdim. Tek bir makine Windows 2000'de, o da şey öğretmen bilgisayarı falan. Ve okula ciddi bir kazanım oldu. O kazanımla sonra bir derneğe mi, Şehitler Derneği'ne mi bir para gitti yani. Herkese söyleniyor yani. Bakın burada hani saati 1 lira bir para var. Bu para toplanacak ve bu para işte bir derneğe gidecek. Onun için polis arkadaşlar, yani size çok külfet değil. Gelip burada yatacağınızı, uyuyacağınızı girip internete gezebilirsiniz. Tabii 2000 senesinde herkes cayacak. İnternet evet. öğrenmeye, bilgisayar öğrenmeye çalışıyor ve sıra var yani. Randevu vardı yani. Kapıda ben randevu tutuyordum yani. Polis okulundan neyse. Oradan sağ olsunlar işte takdirler falan polis okuluna. Çok böyle güzel yerler. İstanbul çıktı atama yeri.
Herkes. Güzel. Yani
hayır hiç güzel değil.
Polis için değil mi? Olayın çok olduğu yer, büyük yer diyorsun.
Şarkı, yani hani askerdeki şark polis için İstanbul. Yani iş yapılabilecek, görev yapılabilecek en pis yer İstanbul'du yani. Buradan dinleyen polis arkadaşlarım var. Polislik konusunda da kusura bakmayın biraz girmemiz gerekiyor. Necdet Hocam varmış. Merhaba Necdet abi. Çok teşekkürler.
Evet Necdet abi de.
Evet, çok severim kendisini.
YouTube'daki yani. Maker akımını devam, yani başlatanlardan sayılır. Evet,
evet. Evet hayranıyız kendisini. Çok seviyorum. Emniyette çıkınca İstanbul olunca tabii çok üzücü bir durum. Bir de Çevik Kuvvet falan. Ya olsun abi hani biz de savaşçıyız falan, askerim komando olarak Güneydoğu'da yapmışım falan. Seçmeler oluyor Çevik Kuvvet'te. Kim özel tim olmak ister? Bakın arkadaşlar. Bunu açıklamam ne kadar doğru bilmiyorum. Arkadaşlar bakın. Halk yürürse Çevik Kuvvet müdahale eder. Ama Çevik Kuvvet yürürse özel tim müdahale eder. Çevik Kuvvet'in.
Anladım.
Seçmeler. Askerin kim komando olarak yaptığı, kim şehit olmak istiyor? Bak soru bu. Açık alanda böyle. Hiç unutmuyorum o sahne böyle film gibi aynı. Arkadaşlar bakın öleceksiniz. Aynen böyle. Şehit olacaksınız. Var mı özel tim olmak isteyen? Size hani polislik vaat etmiyorum. Size ölmeyi vaat etmiyorum. Böyle bir adamlar yani. Hemen arkadaşlar. Özel time gittim neyse işte başladık. Hemen eğitimler falan çok iyi. Dediler ki bilgisayarcı var mı burada? Ben saklanıyorum ama köşeye. Dediler sen.
Sen
polis okulundan bilgi
evet.
gitmiş oraya. Polis okulundan. Muharrem Taç. Dedim ne oldu? Sen bilgisayarcı mısın? Aa dedim hayır. Ben buraya işte. Bak dediler gel sen. Ben orada özel timdeyim sözde. Yazıhanede.
Eğitim almıyorsun tabii değil mi?
Ya diyorum beni bırakın kardeşim. Hani ben de göreve gideyim yani. Ben buraya görev yapmaya geldim falan. Yok yazıhanede. Ama bir sefer çıktım. Şimdi izleyen varsa bizim yazıcı arkadaşlardan Barış veya Mustafa. Hatırlar o dönemleri. Çıkıyorum. Gene beni içeri alıyorlar. Ya sen gel hani başkası yapamıyor. Gel bu yazıcılığı yap falan diye. İşte Access'te program yazıyorum. Excel'de böyle şeyleri tutmak için falan.
O dönemler için ama çok büyük işler. Access'te program yazma olayı kimsenin bilmediği bir olay. Yani ofisin bir yüzü var. Tıklayınca çalışan kısmını herkes yapıyordu. Arka planda o script yazma işi kimse de yok.
Aynen. Ama diyorum onlar yani bir şeyler yanlış burada arkadaşlar. Biz kendimiz bağımsızlık ilan etmişiz burada. Bunun merkezden gelmesi lazım. Yani nasıl olacak? Daire başkanlığı, bilgi işlem daire başkanlığı, bilgi işlem daire başkanlığı, bilgi işlem şube müdürlüğüne, bilgi işlem
hepsi bağlı olacak birbirine. Evet.
Dediler ya madem öyle bir şey yapıyorlar. Bekle. Şu anda yok öyle bir şey ama yapıyorlar falan. Sonra Polnet denen bir sistem kuruldu. Çok mu acaba detayı?
Yok abi önemli güzel şeyler.
Vatan millet. Sakarya bilgileri de sızdırmayalım burada.
Sağda bulundu yani bulundum. Abi diyenler var evet.
Sağda bulundum ama Allah aşkına hiç kimseye tek fiske vurmuşluğum yoktur. Polis üniformasıyla vurmuşluğum yoktur. Yani sivilken bir kavgam oldu yani ama.
Olsun. Ondan sonra peki ne oldu da dedin ki ya ben bu işi bırakayım. Artık yazılım kısmına tamamen kayayım.
Ben zaten yazılımcıydım.
Evet ama yani nerede patladı işi?
Sonra işte 3 sene Çevik Kuvvet'te çalıştım. 3 sene Çevik Kuvvet zorunlu ve full yani şey. Zaten özel timden de beni aldılar. Karargaha verdiler. Karargahta. Yine hani anlatmamam gereken şeyler olabilir ama. Bizim çok ünlü bir Şükrü müdürümüz vardı. Şükrü Pekgil diye. İzliyorsa kendisine selam söylüyorum çok. Şükrü müdürüm dedi ki oğlum dedi nereye gitmek istiyorsun Çevik Kuvvet'ten sonra? Dedim müdürüm beni hani özel şey istiyorlar beni. Bilgi işleme istiyorlar. Onu dedi ben istemiyorum. Yanımda kal dedi yani. Hani burada devam edelim falan diye. Çünkü kalma imkanı vardı Çevik Kuvvet'te. Ama dedi sen iyi yere gitmek istiyormuşsun. Hayırlı olsun dedi senin için dedi falan. Dedim ne oluyor ya bir dakika hani hiç kimseyle görüşmemişiz falan. Ama ben Çevik Kuvvet'te çalışırken Çevik Kuvvet'in web sitesini yapmıştım falan. Hmm. Uluslararası Polis Birliği diye bir yer var. İPA diye. Polislerin üye olabildikleri tek dernek bu. Dernek statüsünde. Bu arada İPA yani International Police Association'da ararsanız şu anda kötü şeyler bulabilirsiniz. O zamanlar hiç alakası yok. Yani gayet gerçekten hayırlı işler için kurulmuş bir dernekti. O derneğin de web sitesini yaptım. Ben paso web sitesi yapıyorum. Böyle HTML, işte JavaScript falan, ASP ile PHP ile falan karıştırıyorum şeyler. Bilgi işlem beni tanıyor. Ve diyor ki Muharrem gel diyor seni bilgi işlem alalım. Bir gün bir telefon geldi. Mustafa Özcan diye bir arkadaş. Muharrem Taç, sen misin falan. Dedim benim abi buyur. Dedi sen hani çok şunu biliyorum bunu biliyorum diye yazmışsın. CV'ne doldurmuşsun. C++, basic her şeyi yazmışsın. Gerçekten bunları biliyor musun dedim. Şimdi yani biliyorum desem şimdi karşıdaki daha iyi biliyorsa rezil oldu.
Evet değil mi? Sınayabilir herhalde. O korku oluyor.
Ya dedim hani süper uzman değilim ama dedim yani araştırıyorum, öğrenmeye açığım, meraklıyım yani. Bakın burada da yine bir...
Güzel soru cevap şekli. Evet bu çok güzel.
Kamu spotu şeklinde gidiyor. Yani süper bilmeniz de gerek değil arkadaşlar. Her şeyi süper biliyorum diyen adam hiçbir şey bilmiyordur. Çok evet. Net. Yani öğrenmeye açığım der. Yani meraklı olan kişi. Araştırmaya açığım. Onun için mülakatlarda, iş yeri mülakatlarında da ben onu çok iyi biliyorum, bunu biliyorum, çok iyi biliyorum falan demeyin mümkün mertebe.
Grup çalışmasını yatkın ve öğrenmeye açığım değil mi? Yeni şeyler öğrenebilirim.
Bir de yoğun iş temposu. O kadar çok farklı. Bir telefon geldi. Mustafa Özcan diye birisi. Hala tabii görüşüyoruz kendisiyle. Doktor olmak üzere. Bilgisayarım doktoru yani. Gurur verici bir şey. Yani emniyetten çıkıp böyle yüksek yerlere gelip güzel çalışmalar yapan. O zaman tabii ikimiz de polis miyiz? Yeni polis olmuşuz falan. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ortamı anlamaya çalışıyoruz falan. Burası nasıl bir yer diye. Ben Çevik'te kod yazmaya çalışıyorum. O da personel şubede. Gel dedi seni personel şubeye alalım dedi bana. Personel şubede. Bir güzel bir yer. Oturmalık bir yer yani. Masa başı bir iş. Dedim yok ben bilgi işleme gideceğim. Ve o kadar büyük bir fark ki o. Önünüze çıkan fırsatlar vardır ya. Şimdi bunu değil de bunu seçseydim ne olacaktı? Yani ben personel şubeye gitmiş olsaydım gerçekten kalırdım çok iyi bir usta yanında, çok iyi bir yazılımcı yanında çok iyi yazılımlar yapacaktım. Ama hiçbir zaman özel sektöre çıkamayacaktım. Çünkü ben bilgi işleme geçerek MOBESE projesi, İstanbul'da MOBESE projesi 2004-2005 senesinde başlayan MOBESE projesinde çalışma fırsatı yakaladım. Bir tane çok güzel film vardı. Fountain. Çeşme. Orada çok böyle hayatın ikilemleri anlatılır. O filmlere bakarken ben kendi hayatımdaki şeyleri görüyorum. Böyle çatallanmalar. Personel şube değil de bilgi işleme giderek MOBESE projesine çalıştım. MOBESE projesi de şöyle bir proje. Anlatayım size. Emniyet şimdi çok büyük işler için, kendi personeli yetmediği işler için ihaleler düzenler şirketlere. Bu işi en iyi kim yapar? Kim en iyi dev ekran yapar? Yüksel elektronik.
Yani normal evet.
Evet. Kim en iyi robotik, hidrolik şeyleri kim en iyi yapar? O zaman Sentim vardı falan. Bu işi kim iyi yapar? Metexam falan. Böyle şirketler. Kim en iyi Java yazar demişler. Bir tane muhtarlık otomasyon projesi. Şu anda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var biliyorsun. Hı hı. O zaman muhtarlık otomasyon projesi vardı. Neden? Çünkü polis gitmiyor, birisini alacak, adresini bilmiyor. Muhtarlık otomasyon sistemi diye bir sistem. MOBESE'nin iç projelerinden bir tanesi bu. Onu yapan da Nuri Besen, benim ustam. Martı yazılım o zamanki adıyla. Martı yazılım. Ben polisim. O da süper bir bilgisayar mühendisi. Amerika'da okumuş. Bilgisayar mühendisliğinin Türkiye'den çıkabileceği hani tanrısal bir noktada yani adam. Hakikaten. Hala da ben onun eline su bile dökemem yani. Ustalara böyle. Ben polisim. Abi diyorum ne olur gel yardım et falan. Hani çünkü bütün muhtarların dataları oraya giriyor. Muhtarlardan biz data alıyoruz. Muhtarlara diyoruz ki ver diskini senin datalarını atacağım. Emniyete aktaracağım.
Bir de diskleri acil istiyoruz. Tabii hepsi internete bağlı değil.
Necdet abi istemez. Çıktı yayına ya. Ha buraya mı? Evet. Alıyoruz dataları. Dataların içerisinde kimisinden Delphi çıkıyor. Kimisinden
The Base çıkıyor, kimisinde Paradox farklı, çıkıyor, kimisinde Fox Pro çıkıyor falan. Bakın hepsini hemen sayabildim. Neden biliyor musun? Çünkü o dönemde o kadar büyük bir travma geçirdim ki onlar beynime böyle çok deli şekilde yazılmış yani.
Ne kullandıkları belli değil. Hepsinde ayrı
evet,
uğraşıyorsun.
Evet. Kimisinde tekst tabanlı, kimisinde şifreli falan. Ama şunu gözlerimle gördüm hocam. Bak birisi bana anlatsaydı inanmazdım. Bak Orta Doğu mezunu, Orta Doğu bilgisayar mühendisliği mezunu adam MOBESE projesinin içerisinde çalışıyor. Bir tane data geldi. Axis'ta. Biz onun datayı almışız, convert etmişiz. Axis'a çevirmişiz. Datayı açtı. Şifreli bir şeyler var içerisinde. Bak adam 10 dakikada şifresini çözdü bunu. Bak birisi anlatsaydı inanmazdım. Çünkü adam artık kurdu olmuş yani. Aldı bakıyor. Şu A'sa şu B'dir, şu C'sa şu C'dir. Bir tane daha kolon var. O kolonun yanında da ona benzer şeyler var. Tahmin ederek sadece. Tamam dedi, şifreyi çözdük dedi. Bize hızlı bir programcı lazım dedi.
Devam
şifreyi
edelim
adama mesela. Verdi. Yemin ediyorum bak birisi anlatsaydı inanmazdım. Hala gözlerinin önünden gitmiyor o sahne. Yani bu memlekette o kadar iyi polisler var. Yani ve polisle beraber çalışan, polisle sıkı yan yana çalışan bilgisayar mühendislerimiz var. Şu anda da bilgisayar mühendisliğinden çok sayıda insan, bilgisayar mühendisliği mezunu, çok sayıda insan emniyette çalışıyor. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Sürekli çıkmaya çalışıyorlar. Bana diyorlar ki çıkmak istiyoruz. Çıkarsınız ama biraz hizmet edin. Biraz hani biraz bir şeyler yapmaya çalışın biliyorum. Çok patina çekiyorsunuz. Çok engel var ama bir şeyler yapmaya çalışın. MOBESE projesinden sonra işte orada benim ustam olan Nuri Besen dedi ki varım sen bayağı uğraşıyorsun dedi yani. Hani biliyorsun falan demedi. Zaten bilmiyordum. Şimdi de hiçbir şey bilmiyorum. Dedi sen bayağı uğraşıyorsun dedi. Araştırıyorsun dedi. Meraklısın dedi. Gel de sen benim şirket alayım. Ben hayatımın teklifi biliyor musun? Böyle nasıl oldu biliyor musun? Lay lay lay lay lay. Çünkü ben emniyete çıkmak için plan yapmıştım kendime. Ne zaman çıkarım diye. Ben o zaman şey Microsoft teknolojisine çok meraklıydım. MSIST'ine gidiyorum. İşte Mehmet Nuri Çankaya var. İzliyorsan çok selam olsun kendisi. Onunla görüşüyoruz falan. MSIST'nin destekleri var arkadaşlar. Visual Studio gönderiyor. C# falan filan. .NET yeni çıkmış falan. Zirveye çıkmış falan. Ben kendimi Microsoft teknolojileriyle yazılım geliştiren birisi olarak emniyetten çıkarım düşüncesindeydim. Yani yapabileceğim en yüksek oydu. Bana deseler ki sen Java öğrenerek emniyetten çıkacaksın ve Java'cı olacaksın deseler ben derdim ki onlara abi getir elini öpeyim yani.
Değil mi? Nereden nereye?
Şey yani. Çünkü o şey yani Java şey gibi görünüyor. Pek çok yazılımcı arkadaşım muhtemelen öyle görüyordur Java. Java abi adam Java'cı falan. Oha yani hani yok mu arkadaş yani daha ötesi. Biz öyle görüyorduk yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim. İnanılır gibi değil. Adam beni Java'cı olarak şirketine aldı. Ve ben 2007 senesinde emniyetten ayrıldım. Silahımı hala silahımı bıraktım. Kimliğimi bıraktım. Polis kimliğimi. Ve bütün yetkilerimi bıraktım. Tazminatlarımı bıraktım. Yalnız bir dur, burada bir şöyle bir durum var. Bazı çıkmak isteyen arkadaşlar çıkamıyorlar. Zorunlu hizmet süresi denen bir olay
tabii
var.
Tabii doğru. Normaldir.
Bizim zamanında yoktu öyle bir şey. Sorun olmadı zaten. Zaten ben 6 yıllık memurdum yani. 6 yıl emniyete göre yaptım. 3 sene çevik kuvvetli, 3 sene bilgi işlem şube müdürlüğünde göre yaptım. Silahımı, kimliğimi, silah önemli değil.
Onu hep üstüne basarak diyorsun.
Beretta PS92 çok sağlam, çok iyi bir silah. Asla susukluk yapmaz. İtalyan markası ama ne yapalım yani. Adamlar yapıyor. Donanım incelemesi lazımsa bulayım.
Ve ondan sonra özel sektörde başladın.
Evet, özel sektörde başladık. Avia da başladım ilk. O zaman Avia vardı. Adamlar bana adaptif projesi getirdi. .NET Visual Studio, .NET. Abi dedim ben Java'cı diye geldim. Ya dedi evet ya Java'cı diye aldık adam .NET'çi çıktı. Meğersem şöyle bir durum vardı. Çok ilginç. Şimdi yazılım şirketleri bir takım paket, özür dilerim. GSM operatörleri bir takım paketler sunuyorlar. SMS paketleri mesela. SMS paketlerini birilerinin kullanması lazım. Servis kolu diyecek. Yani onun servislerini çağıracak ki o servisler arka tarafta başka servislere bağlanacak. O servislerde SMS atacak, MMS o zaman meşhur. MMS atacak falan. Ama bu clientların müşterilerine vermeleri lazım. Örnek program yani.
Evet.
Güzel. Hangi dillerde yapılacak? Visual Basic .NET, C# .NET, Java zaten sorun değil. Java, bir de Delphi.
O Delphi.
Delphi o zaman Delphi .NET de aynı çıkmış. Delphi 7 idi galiba ilk. Delphi diliyle çok gerçekten sıkıcı oldu, çok yorucu oldu benim için. Çok boğucu oldu, sıkıcı değil. Hayır asla sıkılmam yazılımcılarından. Sadece o challenge insanı çok yoruyor. Ve zaman zaman vazgeçebilirsiniz. Ya nereden geldim ben bu işe Allah kahretsin. Niye ben bu iş yapıyorum? Çünkü çok bunalacağınız yerler olacaktır.
Çünkü sürekli bir challenge var. Öğreniyorsun, challenge gelişiyor, var. Yeni yani, şeyler çıkıyor.
Bunal, uygula. Yok öyle bir şey. Ben bir dönem yani bilgisayar orada uğraşırken bir dönem babam yanında inşaatlarda da çalıştım. Yani usta, duvar ustalığı falan da yaptım. Onların ne bileyim olacağı bellidir yani. Ne kadar kaç bugün kaç tuğla attın olayı vardı yani. Tuğla atmak demek duvarda ki tuğlalarda kaç tane ördün. Bunda öyle bir şey yok ki yani. Bunda bir zincir sistemi olup herkes işte programın sen variable'larını sen tanımla. Fonksiyonları sen yaz, class'ları sen yap falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Sürekli yaratıcılık yapmak zorunda, sürekli araştırmak zorundasın.
Takılıyorsun bir yerde bir günün geçiyor.
Bir yerde bir günün geçiyor olmuyor, iki gün geçiyor olmuyor. Patron soruyor ne oldu, müşteri soruyor ne oldu, bitti mi falan.
Ve o süreci de araştırıyorsun. İnternet yoktu o dürüst.
Yorumlara bakayım.
İnternette, Python, internette şey
Python
yok.
Python çok önemli arkadaşlar. Python mutlaka önemli.
Evet. İnternette Python. Şu anda kaynak var. Eskiden kaynak da yoktu. Bulamıyordun ki o kadar.
Kaynak da yoktu. Böyle kalın kalın kitaplar vardı. Evet. O kitaplar alıyorduk, bakıyorduk böyle yani nasıl yaparız falan. İndekslerine bakıyorduk falan.
Ve sonraki süreçte de diğer dillere işte devam ettin. Zaten herhalde Android'e geçişinde Java sayesinde oldu. Java'yı bildiğin için Java Android çok hızlı oldu. Aynen.
Ama Java'dan şeyden Android'ten önce mobil programlamacılık vardı. Yani tamamen yok dedi. BlackBerry'de kod yazmışlığım vardı. İşte Avia projesinden sonra projeler gelmeye başladı o işlerden sonra. Ben hatta ustama dedim ya, yani, ustam ve hocamdır Nuri Besen. Hala görüşüyoruz kendisiyle, hala irtibat halindeyiz. Hocam da galiba ben yetersizim yani. Kendimi yetersiz hissetmeye başladım. Yapamıyorum galiba. Sen kendine güven. Kesinlikle böyle bir şey düşünme. Hani hepimiz zorlanıyoruz falan. Bakıyorum benim bir günde iki günde yaptığım şey adam bir dakikada yapıyor. Aa diyor şöyle oluyor diyor. Çat diye gömüyor kodu geçiyor. Şimdi ben hani kaldım yani burada. Sen canını sıkma işte. Yani birileri elinizden tutmasa arkadaşlar ne yaparsanız yapın. Şimdi Mesut Hocam beni çağırmasa. Şimdi bu sektörde bilgisayar, bilişim sektöründe o kadar insan var. O kadar meşhurlar var. Kim çağırıyor? Bir tek Mesut Çevik çağırıyor. Neden? Çünkü
estağfurullah hocam. Ne demek
o
ya?
O iyi bir insan. İyi gördüğü zaman tanıyor. Bu insan iyi insanmış diyor. Tanıyor. O çağırıyor.
Ya,
o çağırmasa...
Estağfurullah. Gören... Zaten şimdi ben sana söyleyeyim. Benim çağırmamın ötesinde seni de arkadaşlar söylediler. Muharrem Hoca da gelsin. Şöyle olsun filan diye. Yani o kadar da değil. Onu net söyleyeyim. Peki şimdi sana şeyi sormak istiyorum. Bir Android kitabım var. Evet. Ama ondan sonra kitap yazarlığı devam etmemiş.
Yok. Devam etmeyecek.
Kitap yazmak zordur. Ne ara vakit buldun da kitap yazdın abi? Yani o süreçte bir boşluk var mı?
Var, evet. Yani yine sürekli kendisinden bahsediyorum işte.
Zaten burada senden bahsetme olayı.
Evet, evet ustam ve hocam. O zaman işte şirketinde benim çalıştığım. Yani bir dönem hiç proje yok elimizde. Ya yani muharebe ne yapacağız falan. Dedim hocam istersen ben iş arayayım.
Ekonomik kriz dönemleri mi yoksa?
Bazı projeler duruyor. Hmm. Şöyle bakım parası alınıyor ama yeni proje gelmiyor. Teklif veriyorsun, bekliyorsun. Teklif veriyorsun, bekliyorsun. Teklif istiyorlar, teklif verir misiniz? Proje teklifleri budur. İşte ön analizimiz şudur diye bir takım şeyler vardır. Süreçler vardır orada. Ön analiz vardır. Şartnameler vardır. Biz yazılımları böyle istiyoruz falan diye kurumlar. Şartnameler gönderirler. Teklif veriyoruz, bekliyoruz. Teklif veriyoruz, bekliyoruz. Ya ama dedim şöyle bir proje yapalım. Hani kendimiz falan bir şeyler yapalım falan gibisinden. O zaman işte o dönemde kitap teklifi geldi. Ben de Android'de uğraşıyordum zaten. Ve şöyle söyleyeyim 6 ay falan bir fiil kitapla uğraşmıştım.
Burası kitap zordur evet.
Proje yapayım işte bak onu deneyeyim bak bu olmuyor. Yeni bir şey tam yapıyorsun yeni bir şey çıkıyor. Çat diye Google onu o deprecate ediyor o şeyleri yeni versiyon fix geliyor. Android'in yeni versiyonu çıkıyor sen kitap yazana kadar. Ya adam anlatıyorum yaz, şeye, yani yayın evine. Hocam diyorum yani bu kitap yazma Android konusunda uygun değil yani. Hani bu internet kaynaklarıyla olacak iş. Yok yok sen yaz ne olursun falan. Vallahi söz verdik işte yok bilmem işte hani bizim bizi de düşün falan. Ya bak yazmayalım falan. Yok yazacağız, çıkaracağız. Kitabı yazdık, çıkarttık. 3 baskı yaptı. Çok ilginç bir şey oldu hatta onu da anlatayım. Şimdi İnege Bank'ta Android developer olarak ben çalıştım 2 sene kadar. İlk geldim şimdi. 2015'ti galiba. Geldim. Şimdi merhaba arkadaşlar falan. Oturduk işte açtık bilgisayarı falan. Çocuklardan bir tane oradaki arkadaşlar dedi. Merhaba dedi ben senin kitabından dedi Android öğrendim. Şu an Android yazıyorum. Ağlayacaktım o esnada var ya.
Ne kadar önemli.
Yani,
değil mi?
Şu anda bir duygulandım yani dedi abi dedim inşallah küfür etmemişsin yani ya iki sözlükteki küfür edebilir miyim? Hıyar gibi. Yok dedi ben dedi çok memnunum senin kitabına Allah razı olsun dedi. Sayın dedi bak şu an Android yazıyorum dedi bana da.
Senin uğraşların yani en azından diyorsun bir karşılık buldu.
Ama şimdi bu duygu şeyini hissedebiliyor musun yani? Bir evet, tanesi evet. Diyor ki ya hani Muharrem Taç kimmiş falan onun yazdığı kitabı ben kapalı gözlerim falan neyse. Bir tanesi diyor ki ben... Senin sayende şu an Android yazıyorum falan diyor.
Abi, olumsuzluğu şimdi... çok takmayacaksın sana söyleyeyim. Sen verdiğin emeği kendin biliyorsun çünkü her yerde eleştiri olur. Ona bir şey söylemem. Yani burada o kadar prodüksiyon yaptığımızda sadece şuradaki yansıma lanet olsun videoyu kapattım diyen adam oluyor. Ama o da onun görüşü gerçekten. Ona değer vermek lazım ve o yansımayı da yok etmek lazım. Yani bir gerçek var. Sokakta kitabı böyle bir yansıma da var. Yani
Mesela kitabı değiştiremezsin.
Ama kitap işi yazılım kısmında özellikle gerçekten çok zor. Ama ben de yazılımı yine bir kitaptan öğrenmiştim dönemimde. Çünkü benim dönemimde internet diye bir şey yoktu. Bence güzel bir olay. Şimdi ne yapıyorsun peki abi? Yani evet. Şu anda bankada çalışmışsın bir dönem. Avia'da çalışmışsın. Serbest zaman olmuş. Şu anda nasıl bir işleyiş var?
Şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de böyle küçük yazılım evlerinde çalıştım hep. Bunlara bir ara şey diyorlardı. Independent Software Vendor. Yani bağımsız yazılım geliştirme, yazılım sağlayıcıları. Küçük dediğim yani 100 kişiden, 200 kişiden küçük. Çünkü küçük diye görülen yazılım şirketleri. Şimdi IBM küçük yazılım şirketi değil, büyük bir yazılım şirketi. Ama IBM yazılım şirketi mi? Tartışılır. Microsoft mesela çok büyük bir yazılım şirketi. Peki büyük yazılım şirketinin şey nedir? İsim isim sayabiliriz yani bunları. Argela gibi, Türk Telekom içerisindeki, Türk Telekom'un sahip olduğu Innova gibi büyük yazılım şirketleri var. Bunlar yurt dışına yazılım satıyorlar.
Teknoloji geliştiriyorlar. Aynen. Evet.
Etia gibi. Etia'nın da adını almadan geçen o dönemde. Bu global küresel yazılım şirketleri bunlar. Ama bu şirketler yani kötülemek için söylemiyorum kesinlikle. Yazılımcılar için yani ben 8-5 çalışacağım. Cumartesi pazar istirahat edeceğim diyen yazılımcılar için süper.
Personel neden? Şube gibi diyorsun.
Personel şube gibi. Harika oldu. Yani onlar için süper bu yazılım şirketleri. Çünkü adam şunu yapıyor olabilir. Hatta yazılım şirketleri de bunu desteklerler bu arada. Adam evde gittikten sonra evde Ar-Ge yapıyordur.
Ne olabilir, evet.
Yani, evde bir takım çalışmalar yapıyordur gittikten sonra. Onun için 8-5 onun için iyi bir şeydir. 8-5 çalıştıktan sonra evinde yaptığı Ar-Ge'yi tekrar işine getirebilir. Yani hani işe eve getirme vardır ya. Burada evi işe getirme olayı vardır mesela. Evde yaptığı çalışmayı, evde pişirdiği şeyleri şirketine getirir, sunum yapar. Der ki bakın arkadaşlar, mesela Ege Mehmet'den bahsetmek istiyorum. Çok değerli bir abimiz, arkadaşımız. Ege Mehmet'de mesela böyle yapmıştı. Etia'da çalışıyor kendisi. Kendi çalışmalarını falan PhonGap üzerine ve işte JavaScript üzerine çalışmalarını kendi şirketine anlatıyor. Bakın arkadaşlar böyle şöyle falan diye. Onlara sunum yapıyor. Ama ben böyle şirketlerde çalışmadım. Ben genelde elimde 3-5 tane büyük kurumun böyle karlı bir projelerinin olduğu şirketlerde çalıştım. M2 Bilişim öyleydi, Martı öyleydi, Iteration öyleydi. Yani Iteration mesela çok önemli şirketlerden bir tanesi. Onun da adını vermekte yarar var. Onun başında Naci Dayı, Doktor Naci Dayı diye bir insan var ki Türkiye'de dünyaca ünlüdür. Java'cılık açısından. Benim ustalarımdan bir tanesidir. Hani de şeye Tarkan'a soruyorlar ki nereden eğitim aldın falan diye. Adam lise mezunu ama hocalarını bir sayıyor. Üsküdar Cemiyeti'nde işte veya şeyden her biri başlı başına bir üniversite. Yani o işin konusunda. Benim, bana da o nasip oldu yani. Öyle insanlarda çalışma fırsatım oldu. Bunlar büyük kurumlar geliyor. Bir liste çıkarttım ben kimlerde çalışmışım diye. Kim yok ki diyeyim yani işte.
Şimdi abi sözünü kesiyorum.
Kim yoksa sürüm bitti.
Şimdi sen birazcık arada sesi kısıyorsun konuşurken.
Sesimi kısıyorum.
Evet, bizim burada bir mikser yok. Senin sesini dengeleyebileceğim ve senin şöyle. Sesin çok az geliyor diye eleştiriler
çok
var.
Çok oluyor arkadaşlar.
Birazcık daha ayar yapacağım. Seninle bizim ses tonlarımız arasında biraz fark var.
O kıza bak küfür edeyim diyor ya.
O kız değildir herhalde ya zannetmiyorum.
Vallahi evet. Değildir.
O şey bazen ablasının ya da annesinin hesabıyla girmiş giriyor. Kardeşlerimiz de olabiliyor. Evet.
Neyse arkadaşlar biraz daha yüksek bağırayım. Alo.
Evet. Çok şimdi devam edebilirsin Evet abi. Şirketlerden bahsediyorum.
Şöyle bir liste çıkarttım işte nerelerde çalışmışım diye. Türk Hava Yolları'na proje yapmışız abi. Yani proje yapılabilecek Türkiye'deki yani yazılım standartları açısından, kod standartları açısından, dokümantasyon açısından en çok dikkat eden şirketlerden bir tanesi. Kesinlikle yani böyle hani yanlış bir şey olarak yapamazsın yani Türk Hava Yolları'na. Çünkü adam format vermiş sana. İstiyorsan yapma. Git. Ama bize teklif veriyorsan bu standartlara uyacaksın diye. Türkcell'e çalışma yapmışız. SIP teknoloji üzerine. İşte Avia zaten bahsettim. İnege Bank gibi bir yeri. Türkiye'deki en inovatif yerlerden bir tanesine. Android uygulaması yapmışız. Backend'inde arkadaşlarla görüşmüşüz. İşte zaman zaman bize danıştıkları yerler olmuş falan. O dönemde mesela ben başka bir şirketteydim. İnege Bank'ın personeli değildim mesela. Outsource olarak oradaydım. Yine küçük bir yazılım şirketindeydim. Şu an Anadolu Sigorta. İsim veriyoruz bu arada ama bir sakıncası
yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok.
Yani çok büyük şirketler bunlar ve sürekli olarak Agile kullanılıyor bu arada. Agile denen bir şey var. Yazılım geliştirme proje yönetim sistemi var. Agile mekanizması var. Bunun içerisinde Scrum, Kanban gibi farklı şeyler var. Onlara biraz yazılımcı arkadaşlar bakarlarsa iyi olur. Çünkü şu an yazılım geliştirme tamamen proje yönetimi tamamen
Scrum, Kanban gibi Agile sistemler üzerinde. Agile tepede, aşağıda Scrum, Kanban gibi bir takım başka teknolojiler var. Şimdi yeni bir şeyler geliyor bu arada. Scrum
büyük grupları yönetmek için kullandıkları sistem.
Yok, kesinlikle öyle değil.
Nedir abi peki bu?
Büyük gruptan kastettiğin kaç kişidir mesela?
Yani mesela 20, 30, belki de 100 kişi aynı anda yok, yazılım geliştirirken kullandığı şeyler.
Onların ekipleri nasıl? Tabii onlarda da kullanılabilir. Şöyle söyleyeyim, mesela 3. Boğaz Kupası'nı yaparken galiba Japonlar Scrum kullanmışlar. Ama o ne yapıyor? Scrum'ın söylediği bu kadar insana hepsini birden şey değil. Küçük gruplara böl. Küçük gruplara iş taksim yap. Paketler halinde, release'ler halinde. Söz ver, çık. Çıkarken müşteriyle yakın ol. Müşteriye de ki, hani bunu nasıl yapalım? Müşteri tekrar sana feedback'te bulunsun.
Küçük küçük ilerle, küçük adımlarla ilerle diyor yani.
Küçük adımlarla ilerle, paket halinde çık ve bunları belirle. Paketleri alırken bunu ne kadar sürede yaparsın diye yazılımcıya sor. Abi böyle bir iş var, ne kadar sürede yaparsın? Büyüklük denen bir olay var. Kaç büyüklük veriyorsunuz buna? 6 büyüklük, 3 büyüklük. Büyüklük ne? Gün mü? Hayır değil. Büyüklük şu demek. Bir ekranı kaç günde yapıyorsun? 3 günde. Ona bir büyüklük diyorsun. Bir ekran yapmanın senin bir büyüklükte. 6 ekran var. O 6 büyüklüğünde, 6 büyüklük yok. 5 büyüklüğünde falan diyebilirsin. 8, 13 gibi rakamlar var. Ona karar verirken de Scrum Poker denen bir olay var. Herkes bilgisayarında şey tutuyor, rakam belirliyor. Böyle bir iş var. Ne kadar sürede yapar? Kaç büyüklükte yük veriyorsun? Herkes bir rakam çıkartıyor. Herkes çekiliyor. 8, 8. Bir tanesi 3 çıkartıyor. Neden 3? Niye bunlar 8 çıkarttı da sen 3 dedin? Çünkü işte şöyle bir olay var diye konuşarak belirleniyor süreler. Hmm,
anladım.
Aynen, Scrum gerçekten hani proje yönetiminde çok yorucu olabiliyor zaman zaman.
Hani biraz da yavaşlatabiliyor diyorsun yani. Bir arkadaşımız şeyi sormuş. Soru geliyor arada ya. Onu da sorayım. Demiş ki şöyle demiş mesela, sıfırdan yazılıma başlayayım mı demiş. Geç mi kaldım? Ama geç kalmak diye bir şey yok yazılımda. Her zaman başlanabilir. Hı
hı. Kaç yaşında arkadaş?
Dillerde yani yaşında çok önemi var mı abi ya?
Çok önemi var ya.
Bence yok ya.
Belli bir yaşta insanlar çok cana zorlaşıyorlar. Şimdi ismi lazım değil. Bazı insanlar hani adam diyor ki ben bu yaştan sonra bunu ne öğreneceğim arkadaş diyor. Arkadaş sen bilgisayarcısın, yazılımcısın ya. Nasıl, ne demek yani? Yani o enerjisini kaybedecekse ve şuna bakıyorsa, ben hani iyi para var mı bu işin ucunda ya da
para odaklı çalışıyorsa zaten çoğu iş yapamaz da.
Ya öyle insanlar da çalışıyor da. Yani.
Evet, onlar gerçekten çok
evlerden uzak. Ama şeyse eğer hani meraklıysa, öğrenmeye açıksa, çünkü abi düşünsene, ben inşaatçılıktan çok güzel örnek veriyorum ben bunu arkadaşlar konuşma arasında. İnşaatçılığın öğrenebileceğin yer nereye kadar gidebilirsin ki? Stadyum inşaat yaptın. Tamam abi yaptın da yani hani burada iki günün bir yani. İki günün bir. Yeni bir teknoloji mi? Uzayda inşaat yapabiliyorsun. Uzay evi yani. Uzay apartmanı yapamıyorsun. Peki nedir buradaki olay? Sıkılmayacağın, durmadan yeni bir şey. Bana diyorlar ki işte bilmediğin çok şey var. Bilmediğim çok şey var bu meslekte benim. Ne kadar güzel işte. Öğrenecek ne kadar çok şey var.
Her gün bir yarış
evet
diyorsun.
Evet yani, her gün yepyeni bir heyecanla uyanıyorsun ya. Ne demek yani? Yani yaptığın iş. Bir arkadaşta mesela onu duydum. Abi dedi ben yeni bir şeyler öğrenmek istemedim. Benim şu ana kadar öğrendiklerim benim karnımı doyursun. Benim geçimimi sağlasın. Bana yeter dedi. Dedim abi sen çok yanlış gelmişsin, kusura bakma yani. Yazılım işi böyle bir iş değil yani.
Peki abi, şirketlerde çalışıyorsun, şu anda iş de yapıyorsun. Yaşı 45'miş bu arada arkadaşın. Ama ya ben diyorum öğrenme arzusu olduktan sonra yapabilirler.
Şuna kadar neden başlamamış diye
sıkıntı yok. Şimdi abi şöyle bir olay var. Şirketlerde çalışıyorsun ama...
Mustafa Bey'e bir cevap verebilir miyim?
Tabii.
Mustafa Bey, şu ana kadar neden yazılımcılığa başlamadınız? Yani 45 yaşına kadar kendinizde bu yeteneği mi görmediniz, bu hırsımı, azmi mi görmediniz? Yani ben gözümü açtım. Hani benim kızlar da şimdi öyle mesela.
Ama böyle bir şey olduğunu yeni öğrenen insanlar da var. Yani kullanıyorlar da ama.
Fırsatım olmadı. Evet yani haberim olmadı.
Haberi olmamış da olabilir.
Bana mail atın. muharrettaç@gmail.com'a mail atın. Görüşelim.
Şimdi ne yapıyorsun abi? Yani boş zamanlarında ne yapıyorsun? Muharrem Taç eve gittiğinde ne yapıyor?
Eve gittiğinde
tamam, şirkette bir yaşantın var. Bir evet. Challenge var. Java'ydı, o scriptlerdi, bu yönetim şemalarıydı vesaire. Bir uğraşıyorsun.
Aynen. Yine evde de yine yazılım yani. Yeni diller öğrenmeye çalışıyorum. İşte bir tane iPhone aldım.
Şimdi o tarafta iOS'ta programlama diyorsun.
Aynen yani. Öyle. İnanmayan olabilir. Yani Muharrem Taç nasıl iOS alıyor diye. iPhone alıyor diye.
Senin daha öncesinde bayağı bir iOS'a şey yapmışlığın
evet,
var.
Söz söylemiştim var. O zamanlar çok ağır şeyler söylüyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Steve Jobs'a soruyorlar. Diyorlar ki hani niye sansür var Apple'da? Niye sansür uyguluyorsun? Diyor ki porno istiyorsan Android'e git. Şimdi keskel alaka yani. Bu, hatırlıyorsun değil mi bu lafı?
Evet ama şöyle bir olay var.
Yani şimdi yani benim olayım tekniği, teknolojiyle falan değil. Ben Apple'ın teknolojisini
onun kökünden... yazılım marketinde sorulardı özellikle sansürü.
Evet.
Çok yoğun ama evet. Eninde sonunda adamın dediğin haklı olduğu da ortaya çıktı. Eğer ama o regüle
şekilde,
edersen...
O şekilde mi ifade etmek lazım?
Yok, hayır.
Yani bunu diyebilirsin. Çocuklarımızı koruyoruz, toplum ahlakını koruyoruz, böyle bir misyonumuz var falan filan.
Demek ki canına tak etmiş ya. yani neden sansür uygulayabiliriz
nedir
ki
yani? Yani bu? Ha şimdi %80'lik bir kullanma oranı gerekli cevabı verdi mi? Verdi, o ayrı bir konu da.
Ama oraya şöyle bakmak lazım. Yani oraya çok net bir şey. Şimdi insanlar bazen şeylere bakıyorlar. Elma dilimlerine. Android %80 kullanılıyor. Sonra pazar payının yani karın ne kadarını kim almış diye bakıyorsun, o değişiyor. Ama özel sektörde her zaman şey biliyorsun yani. Parayı kimin aldığı önemli. Kaçın kaç tane sattığın değil. Yani bu arada için, şeyi soracağım abi. Sen aslında akıllı ev teknolojileriyle uğraşıyorsun. Şu an IoT cihazlarıyla uğraşıyorsun. Evet, kendi yap projelerinde yoğunsun. Biraz da bu kısmı değinmeni isteyeceğim. Yani özel sektörde anladığım kadarıyla bu işte çok uğraşmıyorsun. Evdeki projelerle devam ediyorsun.
Özel sektöre bu işleri getirmeye çalışıyorum. Yani kendi şirketime bunu öneriyorum. Yani böyle bir IoT denen bir olay var. Kendi şirketime sunum yapıyorum. Arkadaşlara anlatıyorum konuyu falan. Ve kendi şirketimde de Allah'a şükür var yani bu IoT ile uğraşan arkadaşlarımız. Onlarla beraber de Ar-Ge çalışmalarımızı yapıyorum. Ama yan Ar-Ge gibi. Şu an bu arada ben GeForce diye bir şirkette çalışıyorum. Gerçekten çok hani çalışabileceğiniz en iyi yazılım şirketlerinden bir tanesidir Türkiye'de. Gözü kapalı girebilirsiniz yani. Hem insanları hem bilgisi çok yüksek seviyedir. Yani GeForce da IoT konularına girmeye çalışıyor. Yapmaya çalıştığımız şey şu. Bir pazar bulmaya çalışıyoruz IoT için. Şimdi IoT'nin pazarları, yani biz akıllı araba yapamayacağız yani şu an için. Ama belki yapabiliriz. Neden yapmayalım? Yani Nvidia bu konuda destekler veriyor akıllı araba için. Başka konularda yine destekler var. Mesela Renault diyor ki, gel diyor, hani projem varsa ben sana araba vereceğim diyor adam. Daha ne desin yani? Ama mantıklı, akıllı, böyle evet, düzgün bir projelendirilmiş, ekibine inanması lazım, şey yapılması lazım falan. Bu gibi konulara dikkat çekmeye çalışıyorum şirketime. Sürekli ben hani feedbacklerde bulunuyorum.
Sadece şirkette değil, sen üniversite seviyesinde de gençlerin evet, de yine dikkatini çekmeye çalışıyorsun. Etkinlikler evet, olduğu zaman gidip anlatıyorsun.
Yani bu arada o konuda değindiğim iyi oldu. Çok çağırıyorlar ama ben hiçbirine gidemiyorum. Şöyle bir durum oldu. Sağlık sorunu söylüyorum. Çünkü hakikaten yürüyemiyorum. Hiç uzun yol yürüyemiyorum.
Aa, geçmiş olsun.
Ve ağır yükle ayakta duramıyorum çok uzun süre. Çok uzun süre, 2 sene kadar full böyle ağır yükle fotoğraf çektim. Fotoğrafçılık aşkım benim depreşti tekrar. Benim çocukluktan kalma bir aşkım vardı, fotoğraf sevgisi. O yüzden beni çağırıyorlar üniversitede, ben gidemiyorum son zamanlarda. Bana şunun garantisini veriyorlarsa bir uçak, iki taksi. Yani yol
evet, ilişkisi. Ondan sonra oturacağım.
Toplu taşımada ayakta durduğum anda ben pertim yani. Benim bir haftam gider yani. Bir hafta ben kendimi toparlamakla uğraşıyorum. Uçak, taksi garantisi veriyorlarsa, ki veremiyorlar. Neden veremediklerini de söyleyeceğim şimdi. Üniversiteden arkadaşlar kendi ceplerinden.
Evet, öyle gerçekten.
Bak evet, yani bu var ya, hani dağlara korsam bunu dağlar kaldırmaz bu acıyı. Çocuklar neden kendi ceplerinden veriyor? Üniversitenin bütçesi yok mu?
Yani, organizasyon düzenliyorlar, full her şeyi kendileri karşılıyorlar.
Dedim, bir kere öyle konuşurken arkadaşlar diyorlar işte, hocam hoş geldiniz, çok sağ olun falan. Arkadaşlar dedim, bunu dedim, hani bu maliyet nereden geldi? Ya işte falan, dedim söyleyin arkadaşlar. Ya işte şöyle de böyle de falan, ya söyleyin. Çocukların bir tanesi bir zenginmiş aileden, o karşılamış her şeyini. Dedim ben dedim, hani şu anda dedim, üniversitede gitme konusunu ben ciddi ciddi düşünüyorum. Yani ben zarar veriyorum çocuklara orada. Ve 2 saat veya 1 saat seminer, bir de belge veriyorlar var ya, o belgeyle böyle hangi iş yerine girersen gir, aha üniversite belgesi, bak teşekkür belgesi desen girersin yani. Öyle bir belge yapıyorlar. Arkadaşlar gerek yok hani 2 saat yani ayıp hakikaten yani. Ve size ben zarar veriyorum şu anda. Yok işte mutlaka biz hani. Ya o kadar iyi çocuklar var ki. Türkiye'nin evet, böyle gençler, üniversitelerde öyle çocuklar var ki yani öyle ve hepsi yurt dışına kaçıyorlar şu anda. Siyasi mesaj mı oldu acaba o?
Yani yurt dışına kaçma şöyle bir şey var. Şimdi ticaret her zaman iş fırsatıdır. Yani ne tarafta iş fırsatı varsa, ne tarafta daha fazla kazanç varsa o tarafa gitmeleri ben normal karşılıyorum. Şartlar da doğal. Yani şimdi Türkiye'de kaç tane bilgisayar mühendisi için istihdam var ki? Bunu da konuşmak lazım. Yani yurt dışına kaçıyorlar dediğimizde sadece siyasi düşünmemek lazım. Bu bir ticaret. Yani bugün burada 3 veriyorlar. 8 verdikleri anda neresiymiş, kimliğe baksın
ki. Ama 8 de ikna etmiyorlar onu. Başka şeyler ikna ediyorlar. Google'da çalışan arkadaşım var. Çalışıyorsa, yani izliyorsa belki, izlemiyordur herhalde bu saatte ama. Google Home'da bu arada tam.
Ama bu arada Google dediğin zaman da isme giden de çok var. Mesela bizim de şöyle bir problemimiz var evet, abi, öyle anlatayım. Biz de yazılımcı çok bulamıyoruz. Bulduklarımız da nereye gidiyor biliyor musun? Turkcell'den, Avia'dan davet geldiği anda gidiyorlar. Aynı maaş, aynı koşullar olabiliyor. Evet. Hatta orada daha çok çalışacaklar. Niye gidiyor biliyor musun? İsim. Çok önemli.
Ama bir de orada başka şeyler de var. Yani orada o dediğim hani kurum kültürü falan gibi şeyler var. Yeni teknolojiye sokmaya çalışan yerler var. Ar-Ge yapmaya çalışan yerler var. Türkcell'in içerisinde özellikle Türkcell Teknoloji diye bir bölüm var. Çok canavar gibi insanlar var orada.
Var var. Onlar işte yani, en iyisini seçiyorlar.
Sergen'in bir tane şeyi vardı ya, beni araştırdılar almadılar diye. Sergen diye Bayern Münih'ten beni alacaklardı. Araştırdılar almadılar. Ben şimdi, dedim Türkcell'den beni alacaklardı, bir araştırdılar. Almadılar.
Şeyi soranlar var abi. Hangi programlama dilini öğrenmeliyiz şu an? Hangisini tavsiye
arkadaşlar,
eder diyorlar.
Programlama dili öğrenmeyin. Programlama dili öğrenip ne yapacaksınız? programların mantığını öğrenmeye çalışın. Programlama ne yapmaya çalışıyor? Programcılıktaki temelleri, işte variable ne demek, class ne demek, functional. Mesela demin orada bir tane arada güzel bir soru vardı. Functional programming mi, object oriented programming mi? Duruma göre. Şimdi bu soruyu sormak bile belli bir şekilde yazılımla uğraşmış olduğu anlamına geliyor arkadaşın. Programcılığın mantığını, programcılığın anlamını öğrenin. Çok güzel, bu arada yani öneri yapmış gibi olmayayım da, çok güzel bir hocamız var. Şadi Evren Şeker. Süper bir kanalı var. Şadi galiba adı. Şadi mi? Şadi bilmiyorum. Şadi Evren Şeker diye bir hocamız.
Yazılım
var.
Üstüne Doçent mi?
Doktor. Yazılım üstüne ama donanım üzerinde cevap veriyor. Güvenlik üzerine de cevap veriyor. Yani bilişimin adamı hani uçmuş yani duayeni. Çok iyi bir kanal var. Orada mesela yazılım mimarilerine bakabilirsiniz. Adam oturuyor C# yazıyor. Biraz sonra bakıyorsun Python'a dönüyor. Sonra Java yazıyor falan. Hepsiyle uğraşmış yani. Gerçekten yemiş yutmuş yani. Çok güzel bir kanal. O da söylüyor zaten. Hocamız da. Yani bütün hocalar, hangi hocalarınıza sorarsanız sorun arkadaşlar. Diyecek olan şey şudur. Programcılığın mantığını, anlamını, ne yapmaya çalıştığını, nereye gittiğini, bunları anlamaya çalışın. Donanımla nasıl irtibat haline geçiyor? RAM'de ne kadar bellek saklıyorsun? Stack nedir? Heap nedir? Bunlar. Yani nesneler ne oluyor? Garbage collector nesneleri nasıl yok ediyor? Bu dil şöyle bakıyor. Bu mimari böyle bakıyor. Bu dil farklı şey gibi oluyor. Şu şekilde giyinin, bu şekilde giyinin.
Bir de şey var tabii. Sektörün içine girdiklerinde bizde de öyle. Tek bir dil biliyorsa hiçbir işine yaramıyor. Evet. Her dili bilmesi gerekiyor az çok. Aynen. İşine yaradığı yerde evet. Hangisi daha iyiyse onu kullanmaya geçiyoruz.
Ama yine o 8-5 programcılık yapmak isteyen, bak onları aşağılamak için söylemiyorum 8-5 programcılık. 8-5 programcılık yapmak isteyen kişilere şöyle söyleyeyim. Öyle insanlar da var. Adam C# duayenidir. Ve C# öyle yetenekleri vardır ki, örnek veriyorum veya Java'nın öyle yetenekleri vardır ki biz Java olarak ondan haberimiz bile yoktur. Çünkü biz o adam Java'nın derinlerine inerken biz JavaScript ile Node.js ile bir şey program yazıyormuşuz ya da ne bileyim Python öğrenmeye çalışıyormuşuz falan. Biraz maymun iştahlılık oluyor.
Sonuçta o konuda uzman yani.
Evet. Ve onu öğrenmesi şunun için gerekiyor. Adam bir bankanın core sisteminde ödemelerin yapıldığı sistemin içerisinde transactional yani para gitti mi gitmedi mi, giderse okey ver, gitmezse bütün işlemleri tekrar geri çek, rollback yap yani transaction işlemlerde. Böyle atomik düzeyde kaçak olmaması gereken ve bir bilgisayar tarlasında çalışan bir yazılımın başında. Şimdi bu adam C# her şeyini bilmesi lazım yani bu adamın. Bu adam gerçekten önemli bir yere sahip. Çoğunlukla matematik mühendislerinden falan çıkıyor bunlardan. Şimdi kimi kastettiğimi anladınız herhalde, bir arkadaşım.
Sınırlarda geziyor.
Değerli bir arkadaş. Evet. Burak Selim Şengürt mesela. Öyledir yani. Adam duayendir yani. O da meraklı bu arada başka dillere ama C# şeydir yani. Piridir. Öyle yazılımcılar da var. O adam bir tek dille hayatı boyunca yaşar gider. Gerçek söylüyorum yani. Banka diyecek ki biz C# kullanmıyoruz artık. Bundan sonra arkadaşlar F# kullanacağız falan. Derse öyle bir şey olabilir. Yani Python'a geçiyoruz. Geçemez de. Atıyorum şimdi. Çünkü eskiden kullanılan dillerin çoğu öldü şu an. Fortran, COBOL gibi.
Evet.
Pek çok dil şu an silindi yani. Hatta AS400 gibi kocaman bir sistem var. Bütün bankalar oradan çıkmaya çalışıyorlar bu sistemden. Onun içerisinde RPG denen bir programlama sistemi var. O mesela ölmek üzere. Can çekişiyor. Yani son neferleri hala duruyorlar. Ama şu an full stack development çok popüler. Full stack development derken de işte ön yüzü çok iyi bilecek, arka yüzü çok iyi bilecek. Yani backend dediğim şeyi çok iyi bilecek. Gerekirse mobil çok iyi bilecek. Gerekirse embedded bilecek. Öyle bir adam yok herhalde bildiğim kadarıyla.
Bilmiyorum yani. Ben yazılımcı değilim yani. Şimdi bana soruyorsun ya, ben kafa sallıyorum biliyormuş gibi.
Evet, bir yerden sonra. Şeker'e davet edin. Bakın davet geldi.
Evet, çok güzel. Peki abi şöyle bir durum var. Yani bütün bu dillere hakim olacak. Peki senin öğrenme sürecin, en azından ben yazabiliyorum bir şeyler dediğim süreç ne kadar sürdü? Ha ben bir şey de yazabiliyormuşum ya, bak ortaya bir süper bir sistem çıktı dediğin hal o. Der misin 10 sene sürdü, 5 sene sürdü, 3 sene oldu?
Bir kitap vardı, bir kitap sistem jargonu vardı eskiden. Belki hatırlarsın. 24 saatte HTML, 24 saatte JavaScript.
Evet,
hatırlar
evet,
mısın?
Evet.
Alfa yayınlarından Türkçe'ye çevriliyordu bu. Edison Wells'in galiba yayınları. 24 saatte Python falan filan. Onun içerisinde sözlerden bir tanesi şuydu. Bir programın dilini öğrenmek için bir gün çok uzun zaman, 10 yıl çok kısa. Bak yanlış anlaşılmasın.
Çok güzelmiş, evet.
Evet, yani bir programın dilini öğrenmek için 24 saat çok uzun, 10 yıl çok kısa. Yani biraz böyle bir durum var. Neden derseniz, şu oluyor, her programlama dili kendini de yenilemek zorunda kalıyor. Yani programlama dili, Java programlama dili süper, her şeyle bitmiştir artık. Bundan sonra artık Java'da Lambda olmayacak falan ya da işte yeni teknoloji, functional programming Java'da olmasın abi, ne gerek var falan. diyemezler. Çünkü diğer diller karşısında popülaritesini yitirir. Programcılar ne ister her zaman daha böyle teknolojik olarak taklalar atabilmek daha hızlı. 10 satırlık kodu abi bir satırda yapıyorum falan dedim ve programcı süper kraldır yani onun için. Halbuki o 10 satırlı programı arka tarafta bir satır indiriyorum arka tarafta ne taklalar atıyor. Evet. Çoğu bakmaz yani ona. Ama demek istediğim şey şu. Yani bunu diyebilmek ister programcı. Yani 10 satır kodu bir satırda yapıyorum abi. Python, Python böyle bir dil mesela. Abi çok hızlı konuşuyor. Bir şey anlaşılmıyor.
Konu yapacak bir şey yok abi. Herkesin konuşma stili ayrı bir şey.
Peki ses nasıl şu anda? Bitcoin
ses Bitcoin. Konusunda bir sıkıntı kalmadığını
Bitcoin
düşünüyorum.
Bitcoin hakkında konuşsun
abi. Onu konuşuruz abi. Bitcoin onda şey yok. Şöyle bir durum var. Fazla, ben yavaş yavaş senin IoT kısmındaki projelerine gelmek istiyorum. Sana da projeler de yönetiyorsun.
Kaç saat bu arada program?
Önemli değil abi ona. Sen şeyleri çok takma. İsmi nedir? Yorumları oku. Ses evet kısık. Çok güzel. Ses kısık o. Ona biz dediğim gibi senin şey yapman arada.
Ama ben yüksek sesle konuşuyorum. Bana sesim çok yüksek geliyor.
Değil abi.
Gerçekten mi kısık?
Evet. Bazen Allah Allah. O kadar işten konuşuyorsun ki ben seni zor duruyorum. Mikrofon duymayabilir.
Gerçekten mi?
Evet. IoT kısmına geldiğinde neyle uğraşıyorsun evde şu an?
Şimdi IoT denen şey bir IoT deyince tabii anlamayabilirler. Nesnelerin interneti işte internete bağlı uçlar. Bunlar aslında bir şeyin büyük devasa bir ütopyanın uçları. Onun adı nedir? Ubiquitous computing diyorlar ona. Yani bilgisayar her yerde, bilgisayar hiçbir yerde. Her şey akıllı olacak ve insanın utilization'ı için yani bebek gibi böyle insanı. İnsan hiç şeye bakmayacak. Ya ayakkabım neden sıkıyor? Ya işte arabama bindim, arabam niye çalışmıyor? Ya arabam gitti. Evden çıktım ama şemsiyem yok falan hani bunlarla uğraşmasın insanlar. Bunlar aslında birazcık yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Mesela otomatik ödeme talimatı. Hep bunun örneğini veriyorum ben sık sık. Otomatik ödeme talimatı böyle bir şey. Ya kuyruklarda saatlerimiz geçiyordu ya. Geçmiyor muydu hocam yani?
Aynen.
Gir, bekle kuyrukta ne yapacaksın? Elektrik faturasını ödeyeceksin. Abi o kuyrukta beklediğim zaman da kitap okuyamazsın. Yani gerçi biz şu anda cep telefonlarını onu da çok iyi değerlendiriyoruz bu arada. Yani o kuyruğa girer bekleriz bir sürü de şey öğrenebiliriz bu esnada yani. Gerçi Wikipedia kapalı ama Wikipedia'yı açın. Ses mükemmel diyor Necat Hocam.
Evet.
Demek istediğim şu. Hangi konudan bahsediyorduk biz?
Abi IoT cihazları
evet,
her şeyi kolaylaştıracak.
Evet, utilization'dan bahsediyoruz. Biz otomatik ödeme talimatıyla bunu sağladık. Peki başka konularda da bu sağlanabilir. Yani yapılmak istenen şey, yapılmaya çalışılan şey ne? Burada hava kapalı ama ben sabah namazını takibinden evde çıktığım için şu saatlerin time zone'u değiştirdiklerinden dolayı hani geri çekilmedi ya saatler. Yağmur mu yağıyor? Yağmıyor mu bilmiyorum. Eşim bana derse canım benim yağmur veya yağıyor. Şemsiyeni al derse ben şemsiyemi alıyorum. Yağmazsa ben ıslanarak servisime gideceğim yani şeyin çalıştığım iş yerine servisine. Ama normalde yani bu teknolojiler ayağa kalkınca ne olacak? Sen zaten sabah uyandığın zaman akıllı bir saat. Duruyor mu benim akıllı saat?
Duruyor.
Akıllı saat diyecek ki şu Muharrem bak hani şey var yani yağmur var dışarı.
Çıkıyorsun böyle dışarı ama.
Çıkıyorsun ama yani nereye falan.
Şemsiyeni almadın.
Bir de proaktif olması lazım. Şimdi ben Alexa'ya sorarsam, Siri'ye sorarsam Siri hava nasıl falan dersen cevap veriyor. Ama onun cevap vermesi lazım. Kara Şimşek öyle değil miydi abi?
Evet.
Michael hani bugün iyi görünmüyor falan. Proaktif. Ve tepesinde IoT yani önlerinde bir sürü uçlar var. Bir sürü sensörler var. Ofisten eve dönelim. Neyse ben oraya takılmıyorum değil mi?
Sen takılma. Ben sana sorarım
tamam,
abi.
Tamam.
Seçerim.
Mesela saksı.
Evet.
Akıllı saksı. Çok uğraşıyorlar bu akıllı saksıyla ya. Ne yapacaklarsa akıllı saksıyla.
O da şey işte nem oranını, suyu ölçüp gerekli evet. Mineralini almıyor mu almıyor mu aynen. Söyleyebilir sana.
Çok iyi bir örnektir. Ama o daha çok çiçekle sevgi ister. Yani IoT ile sevgi veremezsiniz diye kamu spotu. Akıllı saksı hep yapılmaya çalışılan şeydir. Hakikaten de topraktaki nemin düşmesi ihtimali söz konusu. Ve o düştüğü zaman nasıl anlarız biz bunu?
Yani şu anda sensör, cihazlar var. Nem sensörü. Evet, nem sensörüyle anlayabiliyoruz.
Balık besleme. Adam balığını bırakıp gezmeye gidiyor. Balığını otomatik olarak beslesin.
Havuzu temizlesin.
Ama bunların arkasında, bunlar IoT değil aslında. Bunların arkasında bir akıl olması lazım. Bir zeka olması lazım. Zekanın ne yapması lazım? Zekanın bu ikisi arasındaki ilişkiyi de anlaması lazım. Benim balığım çiçeğin tohumundan yiyorsa, bu çiçek ölürse benim balığım da öleceğin farkına ayırdığına varması lazım. Hava yağmurluysa yolların kaygan olacağını ve tekerleklerin daha hızlı kayabileceğini anlayıp tekerleklerin belki yapısını değiştirmesi lazım veya arabanın hızını kilitlemesi lazım. Yani öyle
sana sormadan yapması lazım.
Sana kesinlikle sormadan yapması lazım. Ubiquitous computing denen Computer is everywhere, computer is nowhere. Yani hiçbir yerde bilgisayar, her yerde bilgisayar. Şeyin Michio Kaku'nun bu lafıdır. Ben IoT seminerlerinde sürekli bahsederim bundan. Ki olay o zaten. Yani insan burada ana amaç. İnsanın utilization, insanı bebek gibi bakmak. Çünkü insanın işi var ya. İnsan önemli işler yapıyor. Önemli kararlar oluyor. Dünya kararlar alıyor.
O zaman burada şey söyleyebilir miyiz? Mesela gelecek için önerilerde bulunanlar. Yapay zeka şu anda herhalde en büyük trend. IoT falan diyoruz ama bunları kontrol edecek bir güç olacak. O yapay zeka kısmında. Ve arkadaşlarımızla yapay zeka üstüne, özellikle ilk önce tabii ki yazılım dillerini öğrendikten sonra yapay zeka üstüne yönelmeleri daha iyi olur. Yapay zeka üstüne konuşuyor musun, çalışıyor musun abi hiç?
Evet, başladım yapay zeka ile ilgili çalışma. OpenCV biraz, yani computer vision ile uğraşmam. Kafe denen bir şey, computer şey var. Kafe denen bir sistem var.
Yani bilgisayar sadece, görme evet, en zorlardan bir tanesi.
Computer vision, evet, bilgisayarlı görüş.
Nasıl peki şu anda seviye?
Çok yüksek matematik gerektiriyor. Kalkulus gerektiriyor. Arkadaşlar matematik
yazılımın temel taşlarından biri ya.
Hani rahmetli şey derdi. Kim Sakıp Sabancı diyordu galiba. Vergi falan diye. Hani ben diyorum ki matematik.
Böyle.
Yani Sadi Evren Şeker Hoca'nın bu arada gene reklamını yapacağım da orada çok güzel yapay zeka çalışmaları var. Zaman zaman ben böyle gördüğüm makaleleri, şeyleri, yazıları falan paylaşıyorum ama üniversite bilgisi arkadaşlar çok önemli. Yani kaçarı yok bu işin. Çünkü neyi bilmeniz lazım? Şimdi şey yapacaksınız. Computer Vision. Computer Vision'ın data eğitme denen bir olay var. Data eğiteceksin. Yani insan yüzü göstereceksin. İnsan yüzünü görünce bu diyecek ki ha bu insan yüzü. Nasıl anlıyor? İşte oradaki piksellerin algoritmasal olarak hesaplanmasıyla.
Ki yani o daha çok garip bir şey. Şimdi resim diyoruz, biz gözle evet, görüyoruz bir resim ama bilgisayar için resim falan yok orada da.
Resim yok tabii ki. Bu arada insan için de belki resim yok
aslında. Evet, değil mi?
Kaşık aslında yok.
Bambaşka bir olay gerçekten de.
Yani evet, yapay zeka, tabii yapay zeka ile bilinç konusu karıştırılıyor bu arada. O konuya değinmek istiyorum. Zannediyorlar ki yapay zeka demek bilinçli bir şey geçecek karşımıza bizim işte dünya hakkında. Yok öyle diyorsun ama öyle değil falan gibisinden böyle bizimle. Ya da kendi farkına varmak. Kendi olduğunun. Ya galiba ben galiba robotum falan. Hani böyle bir şey değil. Şu anki yapay zeka insanın da yapabildiği ve insanın otomatik beyninin, omurilik soğanının diyeyim yani daha yukarıya falan çıkmaya gerek yok. Ruha da gerek yok. Yapabildiği basit hareketler, dengesini sağlamak için parasempatik diyorlar galiba bu sinir sistemi.
Araba kullanma da benzer aslında.
Araba kullanma zamanla ona benziyor. Evet.
Bisiklet mesela.
Evet. Yani eğit. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. O da çok data olması lazım. Mesela şu an IBM'in elinde dünyadaki en büyük yapay zekalardan bir tanesi var. Dr. Watson. Watson yapay zekası muazzam. Hani
paylaşmıyorlar da dışarıyla.
Paylaşmıyorlar da ama servis olarak kullanılabiliyor.
Bir tane servise izin verdiler. O da bir yarışmalarını kazandı. Bir oyuncak yapmalarına izin verdiler. Üçüncü parti servis. Eğer şey değilsen abi, emniyet yani, teşkilatı falan.
Yok, biz IBM partner olduğumuz için.
Ha işte kullanıyorsunuz. Öyle diyecektim yani. Evet. Bir partnerlik evet, şey yoksa kullandırtmıyor. Çünkü gerçekten yapay zeka dendiğinde o ayrı bir seviyede.
Ama şimdi IBM'in elinde data yok. Google mesela çok güzel şeyler yapıyor. Hatta TensorFlow diye biliyorsun kaynak kodlarını da açtı. Onun elinde data da var. Her türlü imkan var. Ve bunu açıyor. Facebook da bir şeyler çıkarttı. Jarvis adında. Jarvis ile yapay zeka şeyleri kullanabilirsiniz. Matematik zorlamıyor, fizik zorluyor.
Evet, onlarda öyle şeyler de var. Sen bir sürpriz projeden bahsedeceğim diyordun. Bir şeyin üstündeyim, sürpriz bir projem var diyordum.
Sürpriz bir projeden bahsedeyim arkadaşlar. Hazır mısınız? Kaç tane izleyicimiz var şu anda?
Var abi. Sen izleyiciye takılma. Bak bu tip şeyleri hiç aklından çıkar. Bu canlı yayının amacı ne biliyor musun? Bant yayınında bu enerji olmuyor. Bu etkileşim olmuyor. Buradan bir soru bile çok önemli bizim için.
Evet.
Ama offline olduğu zaman bir yerde takılıyoruz. Sen offline olmasının realitine kapılıyoruz, anlatabiliyor muyum? Bu işi yaşayamıyorum. Ben bu enerjiyi o yüzden söylüyorum. Ben izleyici, yani burada oturan konuğumun bu strese girmesini istemiyorum yani.
Yok,
o benim stresim.
Güzel.
Anlatabiliyor muyum? O senin şeyin değil abi. Demek ki ben çok kişiye bugün duyuramamışım bunu. Benim hatam. Sen o konularda sakın bunu düşünme. Takma kafana.
Peki, eyvallah. Çok önemli bir proje açıklıyorum arkadaşlar. Bunu dün araştırdım. Bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Daha yeni ama. NASA bununla ilgili bir şeyler yapmaya başladı. NASA'da çalışan bir adam. Bir patent almak üzere. Daha almamış. Şimdi biz konuşmayı yapıyoruz ya. Siri falan filan diye. Evet. Sürekli olarak dışarıya bu ses çıkıyor. Peki ben bilgisayarla sessiz olarak konuşsam güzel olmaz mı? Ve o da bana sessiz olarak cevap verse. Kulaklıkla mesela ben bilgisayarın sesini kulaklık takarak dışarının duymasını engellemişim. Ama ben konuşmamı sessiz olarak bilgisayara aktaramıyorum.
Evet.
Ama aktarabilirim halbuki.
Nasıl?
Gırtlak okuma denen bir sistem yapmışlar.
Evet. Özel komandolar falan kullanıyor çok uzun zamandır.
Evet ama onlarda da yine
özel harekatta
konuşmayı
şeyde
daha iyi aktarıyor. Hı-hı. Hiç konuşmadan.
Hı.
Burada çok ciddi throat recognition mı? Öyle bir adı var bunun. Sub-speech recognition ismini vermişler buna. Yani alt konuşma. Ama yaptıkları cihaz şöyle elektrot takmak şeklinde olmuş. Elektrot takarak bu iş biraz zor.
Kimse çok daha, istemez evet.
İdari bir kolu var. Mayo diye bir tane M-Y-O diye bir tane şey var. Yeni bir teknoloji var. Kola böyle bir şey takıyorlar. Gördünüz mü?
Koldan mı okuyorlar?
Şöyle lastik gibi böyle açılıp esneyip gevşeyen bir kola bir tane aksesuar takılıyor.
Kas hareketlerini tanıyıp şey yapıyor. Evet,
evet
biliyorum.
M-Y-O. Onu takıyorsun hocam. Sonra böyle bilgisayar hareket ediyor. Evet, evet. Şimdi bu sistemin aynısı mesela bir boyunluk gibi bir şey olacak buraya takacağız. Ve bu esneyip gevşeyerek bir elektrik pattern akımı gönderecek. Evet. Pattern oluşacak. Aynen bravo. Bir o pattern'ı recognize etmemiz lazım. Yani onu anlaşılır hale çevirmemiz lazım. Ve onu eğitmemiz lazım. Yani ben içimden mesela Ali gel diyeceğim. O Ali gel'i anlaması lazım. Onu recognize etmesi lazım. İşte bu şu an benim üzerinde çalıştığım ve yapmaya çalıştığım şey. Ve şunu yapmak istiyorum. Cep telefonum cebimdeyken ben cep telefonuna şu an ben neredeyim falan diyebilmem lazım. Yani şu an içimden geçirdiğim zaman gırtlağımda bir oynaşma oluyor. Bir kıpraşma oluyor.
Oluyor mu? Bu iç ses dediğimiz olayda bir kıpraşma var mı gerçekten?
Gerçekten var. Adam onun projesini yapmış.
Zaten ben şey dikkat edeyim. Dilini kıpırdatmadan çok fazla iç ses şey yapamıyorsun mesela. Konuşurken bile insan aynen, biraz aynen hareketler yapıyor. Evet. Kas hareketlenmeye başlıyor.
Aynen. Bunun bir daha ötesi de şey olabilir. Yani bütün vücuda sensörler yerleştirerek o esnada ne hissediyorsa o gruba, o şeye, sınıfa onu VR olarak sokabilmek mesela.
Yalnız burada çok güzel bir konuya değindin hocam. Gerçekten şimdi sesle komut var filan. Her ne kadar Google reklamında otobüste giden adam maç sonuçlarını bana ver filan dese de böyle bir dünya yok. Bu arada elinde de Google'ın ev için geliştirdiği akıllı hoparlör var.
Evet, akıllı hoparlör. Buna şey diyorlardı bir ara. Home Assistant.
Hocamız yeni almış. Ofise beraberimde getirdi sağ olsun. İstersen abi aç bir de ona da bakalım. Hazır gelmişsin burada.
Bu aslında tabii hani şey vardır. Hem Kerem hem dilin konusu.
Kolundaki saati konusunda soran arkadaş vardı. Onu söyleyeyim.
Ha, LG G Watch bu. LG'nin ilk akıllı, Android'in ilk akıllı saatlerden bir tanesi. Hatta galiba ilk olanı olabilir.
Evet, Android Wear iPhone'a da çalışıyor bu arada. Bir evet, yazılım kuruyorsunuz evet, ve haberleşmeye başlıyor.
Yeni bir saat almayı düşünüyorum bu arada.
Ne düşünüyorsun? Saat. Var mı planında, hedefinde?
Casio.
Casio ayrı evet.
Ama ikisini almak istiyorum. Ha şimdi. Türkiye'de evet, direkt sahibi altta evet, adam yapmış yerine.
Ben bilseydim yalnız hocam bir tane detay kamerada hazırlardım buraya yani.
Yok evet, ya o kadar değil. Yani zaten açmaya baktım olmadığı için evet güzel yapmışlar gerçekten. Şimdi donanım haberde donanım buraya hocam. Bu sizin uzmanlık alanınız
hocam, zaten. Hocam yani şimdi burada detay kamera olmadığı için senin ya izninle şuna olarak geçeceğim. Bak burada bir detay kamera var benim beni çeken. Evet, kutudan direkt kutunun içinden akıllı hoparlörümüzü çıkartıyoruz. Bu küçük versiyonu.
Evet, mini.
Evet, üstte oldukça şık ve masada şu şekilde durmak üzere var. Yani aynen, ve bayağı da şık duruyor gerçekten.
Evet evet, ilginçmiş. Ben de şu an ilk defa ben de görüyorum
gerçekten. Kutuya böyle bir devam edeyim ben. Aynen. Altta bir tane kullanım kılavuzu var. Onları böyle güzel bir renkte hazırlamışlar. Şöyle göstereyim evet, size. Şöyle indireyim.
Google
devam ettiğimizde de
üreticisi değil aslında Google ama uğraşıyor.
Tip C ve doğal olarak Amerikan tipi,
Amerikan tipi
fişiyle beraber ama şey tip C diyorum ama bu micro USB. Ben şaşırttı bak yine Google beni.
Aa, evet.
Ya bu tip C'ye niye geçmedi bunlar hocam ya?
Aa, Type C diyor
ha. Evet. Yani ben o olayı anlamadım gerçekten. Şöyle bir bassana tuşuna şarjı var mı? Bakalım. Açtım. Bu arada artık kamerada açtım, sen de görünüyorsun evet. Ben kutunun açık içine mı gerekli aparatları tekrar
bu
koyuyorum.
Bu pil olmayabilir yalnız.
Genelde kutuya bir şarj koyuyorlar %70 oranında ama
şey varsa pilsiz olabilir bu direkt elektrikten.
Aa, öyle mi?
Alexa Amazon Echo var ya Amazon Echo evet, şey küçüyor öyle.
Evet anladım, o zaman çalıştıramayacağız. Evet.
Pilsiz, aynen.
Doğru, bu niye pilli olsun ki?
Şimdi bunu neden getirdim? Biraz tabii dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü burada bir trend var. Yeni bir ve satmaya başladı bunlar ilginç bir şekilde. O kadar satmaya başlamış ki Amazon bu Echo'yu.
Evet.
Yeni versiyonları ve ekranlı versiyonları falan çıkartmaya başladı.
Amazon Echo'sunu tabii ki farklı yapan şeyler vardı. Amazon'un arkadaki sistemleriyle evet, entegre olması, abi bana iki süt yaz oraya falan diyebilmen yani onlar çok büyük avantajlardı.
Aynen. Google'un da arkasına kod yazılabiliyor bu arada. Güzel bir API AI denen bir tane şirketi satın aldı Google. API AI. Onun arkasında sanal sistemlerle mesela işte dictionary'ler var. Yani sözlükler falan oluşturuluyor. Komut setleri oluşturuluyor. Ve ondan sonra da siz Google Home'a bir şey söylediğiniz zaman o sizin hesabınızı tanıyarak o hesap üzerinden işlemler yapabiliyor. Yani bu programcılara açık bir API.
Çok güzel.
İçerisinde bu sistemde bir tane Türk çalışıyor. Sevgili Murat.
Evet. Senin abi ben şeyini gördüm. Birkaç video var. Siri'ye emir veriyorsun IoT cihaz üstünden.
Siri değil. Siri yok.
Neydi o?
Siri çalışması yapmıyor.
Amazon muydu yoksa?
Amazon Alexa var. Bir de Jada var. Jada'da bu arada bahsetmekte yarar var. Jada diye de çok güzel bir akıllı asistan var.
Türk.
Türk. Sevgili Cenk'er Şişman hocamızın çalışması bu. Ve şu an için Android'de var. Ama inşallah hani
açık mı?
Olabilir.
Platform?
Platform için bir dil yapılmış. Jade diye bir dil geliştirmiş hocamız. Buraya insanlar kod ekleyebilir. Yani tam full açık değil ama bir scripting diliyle ilave komutlar eklenebiliyor. Orada işte MQTT denen bir protokol üzerinden sistem çalışıyor. Hep bu sorulan bir konu. Nasıl lambalar yanıyor falan filan diye. Çünkü serverdan cihaza mesaj göndermek biraz zor bir iş.
Evet.
Yani bir şey çağırmak, bir talepte bulunmak, request diyoruz biz. Şimdi İngilizce konuşuyoruz. Ya niye İngilizce konuşuyoruz?
Ama yazılım dili böyle yani.
Yani işte yani talepte bulunmak, bir yerine talepte, bir bağlantıya talepte bulunmak kolay. Ama bağlantının bana talepte bulunması biraz zor bir iş. İşte orada protokoller, çeşitli katmanlar var. O protokollerden bir tanesi MQTT, MQTT diye. Bu MQTT protokolüne dikkat çekmek istiyorum. Bu IBM'in çıkarttığı bir protokol ve open source yaptı. Bütün Java, Python, C, C++, Arduino falan filan inanılmaz derecede kodların olduğu. 5 dakika içerisinde akıllı ev yapabileceğiniz, gerçekten hani 5 dakika içerisinde çok şey yaptık. 5 gün içerisinde
yapabileceğiniz
evet, bir sistem. Ama bunu stabil hale getirmek, işte bunu bir ürün haline getirmek oralar çok zor. Çok çok zor. Almanız gereken patentler var, girmeniz gereken sertifikasyonlar var. CE sertifikasyonu başta olmak üzere. Zaman zaman kendi kartınızı yapmanız gerekebilir. Çünkü Arduino endüstriyel olmadığı için yarın Arduino üretimi biterse ne olacak?
Evet.
Ki buna benzer şeyler yaşandı. Endüstriyel demek 10 yıl gibi long term demek. Uzun süreli bir ömrünün olması gerekiyor.
Yedek parça istediğin zaman istediğin zaman bulabiliyorsun.
Yedek parça olması lazım. Evet. Türkiye'de tedarikçilerin olması lazım.
Ama güzel
lazım.
Türkiye'de çalışmalar olması. Sadece Türkiye'deki çalışmalarda ben şunu görüyorum. Yani mesela hocalarımızın pek umurunda olmuyor bunun çok fazla medyada yer alması falan herhalde ki bize çok yazan olmuyor. Yani
gerçekten mi?
Tabii yani o hocalarımızdan bize öyle çok şey gelmiyor. Mesela diyorsun ya bir böyle bir şey var diye. Ya biz böyle bir şey yaptık çocuklar, bir gelelim bir program yapalım sizle falan deseler. Başımızın üstünde yerleri var. Bizim bu stüdyo zaten bunun için
ne
var.
Güzel, ne güzel.
Ama olmuyor. Bana o garip geliyor sadece. Ya yurt dışında akademik. Bana yurt dışından mail atan adam oluyor. Ya böyle bir şey yaptık, röportaj yapalım istersen
ne güzel,
diye.
Helal olsun.
Çok var, fazla var. Kickstarter projelerin hepsinde onların bir database'i var herhalde. Ya işte sizi bulduk Donanım Haber'de şöyle bir makalemizi çıksanıza, şunu yapsanıza, ürün ister misiniz gönderelim. Hep böyle meraklılar. Türkiye'deki projeler böyle genelde yapılıyor, sunuluyor, bitiyor.
Size mesela Tiny Lab falan gibi şeyler geliyor mu? Arduino, Tiny Lab.
Yok.
WatchX var mesela, şimdi akıllı saat geliyor yerli. WatchX diye.
Yok. Yani gelseler aslında çıkar konuşuruz, ne yaptınız, ne ettiniz, niye yerli diyorsunuz diye.
Ben bu işi bizzat üstleniyorum.
Vallahi iyi olur hocam.
Sağlayacağım yani.
Konuşun. Bu onlara bizim, şey de anlayın. Sadece bizde değil. Yani bunu genel olarak şeyde yapsınlar ya. Yani Türkiye'nin genelindeki diğer sitelerde de çıksınlar, konuşsunlar. Bu böyle kapalı ortamlarda halka ulaşacak şeyler değil.
Yok ama siz birinci kanalda siz varsınız yani, şey yani cephede.
Şey değil herhalde. Yani işleri ticaret olmadığı için. Kafada hep bilim var. Ticaret olmayınca kafa o tarafa çok yatmıyor herhalde. Aynen, anladığım kadarıyla. Olabilir.
Ama ben itibatlandıracağım onları, haklısınız. Güzel çalışmalar var Türkiye'den çıkan. Mesela Amerika'da kurulan bir şirket var, SixFab diye. Onlar dünyanın belki de ilk GPS destekli Raspberry Pi Zero için. Yani o küçük Raspberry Pi için Shield ürettiler. Belki dünyada ilklerden bir tanesi. İlk herhalde.
Ne kadar güzel çalışıyor.
Evet evet. Çok başarılı. O WatchX çok popüler oldu. Bütün önemli The Verge'de, işte ThinkGeek'de, öyle güzel yerlerde, başka neleri var? Gizmodo falan gibi yerlerde haber olan yerler. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum sevgili Lemi Orhan Ergin. Apple'ın güzel bir açığını keşfetti yine Türkiye'de.
Evet. O yalnız o açık yani... Kimse tahmin edemeyeceği bir şey. Root yaz.
Forumlarda konuşuluyormuş o.
Tık diye açılsın. Evet. Bambaşka bir şey gerçekten.
Forumlarda konuşuluyormuş.
O da deneyip.
Denemiş. Ya bakmış.
Bakmış oluyor gerçekten.
Ben ama Sierra'da denedim. Yok yani öyle bir açık. Sierra'da denedim hakikaten.
Şimdi ama ona bir güvenlik şey geldi.
Evet. High Sierra'da varmış.
Bir güncelleme geldi.
Gelmiş evet.
Hocam peki şeyi ne görüyorsun? Yani evin ortasına herkesi dinleyen bir hoparlör koymak.
Evet.
Uygun bir şey mi?
En önemli noktalardan bir tanesi bu.
Yani... Güvenlik kısmında sence yeterli çalışma yapılıyor mu? Özellikle ülkemizde farkındalık var mı? Ben genel olarak çok fazla çalışılmadığını düşünüyorum bu konuda.
Güvenlik ve mahremiyet.
Evet.
Şimdi güvenlik şöyle olabilir. Google her durum bunun tazminatını verir diyebilir. Bu arada güvenlikle alakalı bir antiparantez söylemem gereken bir şey var. Kesinlikle reklamcılıktır. Yanlış anlaşılmasın. Yani ben hani Anadolu Sigorta'da bir iki aydan beri çalışıyorum. İşte
evet orada önemli bir gelişim var. Onu söylemek lazım.
Anadolu Sigorta'nın bu riski alması güvenlik sigortası.
Evet.
Siber güvenlik sigortası diye bir şey çıktı arkadaşlar. Bunu ben hayal etmiştim. Yapı Kredi Sigorta çalışıyordum bir dönem. Gittim onların üst düzeyini anlattım, dedim ki bilgi sigortası. Ben o zamanki adı bilgi sigortasıydı. Bilgi sigortası ne demek? Bilgilerim kaybolursa bunu bulalım.
Evet.
Şimdi akıllı ev gibi etrafı dinleyen Siri gibi falan işte bu teknolojiler, etrafı dinleyen teknolojiler güvenliğini şöyle temin edebilir. Google der ki ben eğer senin bilgilerini sızdırırsam sana 1 milyon dolar ödeyeceğim. Mesela böyle bu şekilde güvenliğini sağlayabilir. Ama mahremiyet çok daha sakat bir konu. Yani o bilgiler sızarsa, içerideki mahrem bilgiler,
o ya da o bilgiler sızmasa bile değerlendirilip başka bir şey için kullanılırsa.
Haber vermeden oradaki bilgilerini alarak
senin kişiliğini,
bir ticari bir algoritma.
Ticari olması da çok önemli. Senin kişiliğini, davranış stilini, siyasi tercihini, cinsel tercihini, bunlara yani izlediğimiz bir sürü
oluyoruz. Aynen. Mesela çok güzel bir lafı var Tim Cook'un galiba. Tim Cook'un herhalde. Eğer bir şey bedavaysa ürünsüzsinizdir diyor adam yani. Ürünsüzsiniz de demek sizin bilgileriniz aslında satılıyor. Yani ve bu satılan bilgilerde şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir belgesel vardır. Akıl uyumları.
Evet.
Seyretmişsiniz belki. BBC'deydi galiba. Şöyle oluyor. İnsan daha bir şeye karar vermeden önce arka tarafta background'da bir 5 saniye öncesinde falan bir proses gerçekleşiyor. O prosese müdahale ederek satın alma tercihlerini değiştirebiliyorlar satıcılar. Mesela Migros için söylemek gerekirse. Migros işte çocuk bezin satıldığı yere bira koyuyor. Yani örnek veriyorum ben şimdi. Neden? Çünkü baba şimdi çocuğa gidiyor bez alıyor. O da sonra bakıyor ya lanet olsun diye bira alıyor. Şimdi bunları hesaplayarak algoritmalara dökerek pazarlama stratejileri ortaya çıkıyor. Yapay zeka bunun için hizmet ediyor. Neden? Çünkü daha çok gelir elde etmesi lazım yani. Amaç para ya. Amaç para olan şirketlerden bahsediyorum. Ve bunlar sonuna kadar kullanılırsa eğer Matrix'teki pillere döneceğiz abi yani. Matrix'teki piller neyse. Matrix.
Biz de bilgi olarak besleyeceğiz.
Biz de öyle piliz yani ve onları besliyoruz yani. O sistemleri besliyoruz. Ha bu işin ucunda musluğun başında kim varsa onlar mutlular mı? Hayır. Onlar da çocuklarını nasıl koruyacaklar diye düşünüyorlar şu anda. Bakma yani. Onlar hani biz zenginiz, biz hani kötü adamlarız, prolarını yakıp, pro içmek yasak değil mi? Prolarını yakıp yaşasın, biz kötü adamlarız, bütün insanların hani parasını biz kazanıyoruz, insanlar fakir, biz zenginiz falan diye muhaha diye kahkaha atarak gülüyorlar belki, zannediyorlar ama öyle değil. Onlar çocuklarını nasıl koruyacaklar diye düşünüyorlar. Bill Gates'in çocukları işte teknolojiden uzak yaşadı. Steve Jobs'ın çocukları teknolojiden uzak yaşadı. Böyle sürekli onlar da tedirginler. Çünkü bir şekilde kendileri bu karma şeklinde kendilerine de dönecek.
Nereye gittiğini görüyorlar olayı.
Tabii artık. Yani güvenlik evet çok önemli. Mesela nasıl olabilir? Adamın evini hackleyebilirsin, arabasını hackleyebilirsin. Ki onlarla uğraşan arkadaşlar da var. Bu arada IoT güvenliği denen bir konsept yani geliyor denen şeyler vardır. Bu bilişim konusundaki explorer olan kişiler yani öncüler, akıncılar diyorum ben onlara. Bilişim akıncılarının keşfedip önceden bakın geliyor dedikleri bazı şeyler vardır. Onları Gartner diye bir şirket var çok büyük. Gartner Hypercycle denen bir olay var. Şöyle bir Gartner Hypercycle diye yazarsanız görürsünüz. Orada trend olmak üzere olanlar, en yüksek trende çıkanlar, yavaş yavaş trenden düşenler, sektör haline gelenler falan diye bir yapı var böyle. O yapıya baksınlar mesela insanlar. Şu an en tepedekilerden bir tanesi IoT ama IoT Security de geliyor. IoT Security, IoT güvenliği yani. Nesnelerin interneti, bütün nesneler internete giriyor, yaşasın. Geçen de öyle büyük bir olay oluyor, kameralar, mameralar.
Hepsini ekleyip DDoS adam,
yapmış. DDoS. Denial of Service Attack. Yani bu, bir de Distributed Denial of Service var. Yani dağıtık bir şekilde aynı merkez, aynı IP'ye çok yüksek oranda kaldıramayacağı data miktarında saldırılar düzenlemek.
Evet, bir arkadaşım şey yazmış. Yapay zeka ile çalışan bir güvenlik sistemi üstünde çalışıyoruz. Paylaşsınlar, mail atsınlar mutlaka.
Evet.
Onlarla da şey çalışmak isteriz bu şekilde.
Bir tane de Atar diye bir yazılım var. Atar. Duydun mu bu yazılımı?
Atar mı yapıyor? Ne yapıyor abi?
Atar gider. Atar gidere gider.
Evet, diyeceğim. Aynen.
Atar diye yazılım var. Çok güzel. Innovera şirketi onu çıkartıyor. O da öyle. Yapay zeka nöral yapay sinir ağları.
Bu arada Samsung'un kameraları vardı mesela IoT cihazlarda. Onlar da hacklenmişti. Güncellediler, bir daha hacklendi.
Hangi Samsung?
Samsung'un güvenlik ev kameraları. Çocuğu izlemek için koyuyorsun. Aslında adamlar o dışarıdan...
Samsung şey aldı. SmartThings aldı.
Tıkat diye giriyor. Yok, onların bir tane kamerası vardı, güvenlik kamerası. İki kere hacklendi arda arda.
Güvenlik kamerası.
Güvenlik güncellemesinden sonra.
SmartThings değil yani.
Yok değil. Zaten ilk önce şöyle bir şey var. Güvenlik kameraları şimdi yeni trend ne? Cloud'a yollama.
Evet.
Neden cloud'u yolluyorlar?
Neden cloud'u yolluyorlar?
Çünkü hakikaten cloud daha güvenli diyorlar. Çünkü cihaz başına güvenlik daha zora gelmeye başladı. Evet. Cihazın üstüne bir işletim sistemi kurarsan Ve güncelleyemezsen sen onu.
Ve oradan yüz tanıma da yapamazsın. Hareket evet, tanıma da
yapamazsın. Arka taraftaki adam ne yapıyor? Giriyor. Ve senin bu sefer kullanıcıyı bulup abi kameranı güncelle bu izlenebiliyormuş demen gerekiyor. Ama cloud'da olursa sadece cloud'la arasında bir bağlantı olursa evet. Adamın cloud'a eklemesi gerekiyor. Yani cloud'lar eklenmiyor mu? Eklenen de var. Eklenmiyor. Ama en azından daha güvenli görülüyor. Bir de tabii yüz tanıma, kimlik tarama.
Çok yüksek zeka gerektirdiği evet. için cloud.
Her yerden yapılmada yapılabiliyor.
Aynen ama işte bu yani benim düşüncem teknolojinin çözümünü teknolojide arayacağız. Yani
eninde sonunda öyle olacak. Evet.
Evet yani şunu diyemeyiz. Belki de öyle bir şey de olabilir. Çok güzel bir film vardı. 1985 miydi neydi öyle bir 1965 miydi? Güzel bir enteresan bir bilim kurgu filmi vardı. Post apokaliptik derler bunlara. İşte kıyamet sonrası. İnsanlar 80 yıllara tekrar geri dönmüşler falan böyle. Daktilo ile yazıyor ama karşısında holografik bilgisayarlar var falan böyle işe geçmiş bazı teknolojiler. Belki öyle bir dönem de gidebiliriz. Mesela her şey analog olsun abi de diyebiliriz. Analog olsun.
Ya yani. Şimdi
ne gerek var bilgisayara analog olsun diye bir dönem de olabilir.
Tabii olabilir ama şeyi çok düşünmüyorum. Mesela orada düşünülemeyen bir şey var. İşte dünya bir değişim geçirmiş. Teknolojiler iç içe geçmiş gösteriyorlar ama bugün bir tane silikon yonganı yapılabilmesi için belki arka tarafta 4000 tane fabrikaya ihtiyaç var. Her biri farklı bir şey üretiyor. Farklı bir kimyasal üretiyor. Sen bunların hepsini tek bir noktada buluşturuyorsun. Evet. Kimisi madencilik yapıyor. Mesela şimdi madenci de var işin içinde. Hı-hı. O madencinin çıkartılabilmesi için o makineyi yapan şirket de var. Eğer Allah korusun yani öbür gün nükleer savaş yaşanırsa dünyanın bu hale gelmesi çok çok çok uzun zaman sürecek. Bilgi tabii birikim olmasına rağmen. Tabii çünkü şimdi 4000 tane birbirine bağlı sistem ne demek fabrika? Yani bunların hepsinin tekrar işler hale gelmesi lazım ki bir tane çip ortaya çıksın. Çok basit bir şey. O çip de yetmiyor. Sonra o çipi birleştireceksin. Evet. Bir tane telefon yapacaksın belki. Aynen. Yani şu anki süreçler iyice karışık oldular. Allah sonumuzu hayır etsin ya.
Yani. Tabii yani orada başka mühendislikler de devrede. Endüstri mühendisliği gibi.
Tabii bambaşka.
Gibi çok yoğun çalışmalar var. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun felaket senaryolarının bizim elimizde olması lazım. Disaster recovery denen şeyler var. Yani felaket durumda biz ne yapacağız? Yani bütün elektrikler kesilse, bugün hiç elektrik, bir sene hiç elektrik olmasa ne yapacağızın senaryosu hiçbirimizin elinde yok. Yani biz teknolojinin bağımlıları, hani teknoloji bağımlılığı konferansı olmuş evet. daha yeni. Ben daha yeni duydum. Teknoloji bağımlılığı daha aklımda kastettiğiniz şey mi yani? Adam çok fazla Facebook'a giriyor. Olur mu kardeşim? Biz göbekten bağlıyız teknoloji yani. Şimdi dağda yaşayabilir miyiz? Yani Survivor miyiz hakikaten? Ama gerçek Survivor'dan bahsediyorum. Öyle gidip de öyle reklam Survivor'dan bahsetmiyorum. Hakikaten gerçek Survivor miyiz? Yani dağda insan özünde avcı toplayıcı olarak yaşamaya başlasak ne kadar sürede ayakta kalırız? Yani bütün teknolojiyi çekseler elimizin altında. Ben buna çok açık bir insanım. Çünkü hani komando eğitimi aldım. Survivor'ing yaptığım işte dağlara çıkarım falan filan çok severim yani bu işleri.
Ama yarın bir gün bunun olmayacağının bir garantisi yok tabii. Belki de yarın bir gün çok büyük bir hacker saldırısına uğrayacağız ve kapanacak birçok şey.
Aynen öyle. Yani bu elimizde bir şekilde felaket senaryosunun hazır ve bizim de buna uygun müsait bir şekilde ayakta durmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Öyle çok teknolojiye damardan bağlı bir insan da değilim yani.
Peki abi bizi izleyen gençlere, okuyanlara, liselilere, üniversitede okuyan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Var mı böyle bir söylemek istediğin bir şey? Ya benim aklımda ben çocukların şu hata yaptığını görüyorum. Bence böyle yapsınlar.
Ya en başta imkan varsa yurt dışına çıksınlar bir kere.
Abi, yani, tabii vizyonlarını yani, genişletiyor. Orayı görmek başka bir şey.
Yurt dışına mutlaka çıkın. Türkiye'nin dışında ne kadar farklı yer görebilirlerse o kadar iyi olur. Hiç kesinlikle korkmayın. Onlar da insan yani. Gidip de işte konuşamayacağım bilmem ne falan böyle sıkıntılara hiç girmeyin. Yurt dışına mutlaka çıkın. Çalışmak diyorlar ya çalışmak. Ne kadar çalışırsanız bunu çalışmanın ödülü daha çok çalışmak. Ben öyle gördüm yani. Çalışmanın ödülü daha çok çalışmak. Hiçbir zaman için şöyle bir şey yok yani. Bir gün gelecek ben sırt üstü yatacağım. Sırt üstü yatmaya başladığın zaman ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Çünkü bir hafta yatmışlığım var böyle aşırı yorgunluktan dolayı şey olmaya başlıyor. Denginiz bozulmaya başlıyor. Onun için yatmayı falan hiç düşünmeyin. Daha çok çalışacaksınız. Çok büyük bir fırsat var. Yani bizim zamanımız diyoruz artık ihtiyarladık. Bizim zamanımızda yoktu ki böyle yani iki tıkla her şey öğrenmiş. Gerçi Wikipedia kapalı. Wikipedia'yı açın. Öyle bir imkan yoktu. Şimdi Google'ı var, şey var, bir sürü yani siteler var. Makerhaneler gibi yerler var. Yani Makerspace'ler var. Maker denen bir kültür var en başında. Adamlar kendi tasarladığı kartın devre şemasını yayınlıyor ya. Yani bu
yapılacak bir şey değil değil mi normalde? Pek gördüğümüz yani şeyler değil.
İnsanın yapacağı yani bu, hani bu insan evrim geçiriyor. Uzay Yolu dizisinin eski bölümlerine tekrar bakıyorum da bayağı yani 90'lı yıllarda çıkan serinin orada da benzer şeyler konuşmuş adamlar yani. Demişler ki yani biz hani eskiden evet çok cahildik, çok böyle saldırgandık, çok vahşiydik, birbirimize çok zarar verdik ama biz iyi olmaya çalışıyoruz, iyi insanlar olmaya çalışıyoruz diye. Eskiden böyle kodunu saklayan, kaynak kodunu saklayan kaynak kodunu açmasını öğrendi, open source yapmasını öğrendi. Devre şemasını kapatan devre şemasını açmasını başardı. Bu çok zor bir şeydir bu arada.
Tabii canım, geliştiriyorsun, vakit harcıyorsun onca. Sen bir dakikada o adama veriyorsun. Günlerini, bir yılını belki adama bir dakikada açıyorsun.
Evet, evet. Yani bana diyorlar ki niye sen anlatmıyorsun nasıl yaptın bu ev akıllı servis sistemini. Çünkü şu anda utanılacak durumda. Yani ben onun süper çalıştığına emin olsam bir dakika yani düzelteceğim bu arada, söz veriyorum hakikaten bu. Süper bir hale getirip tertemiz var. Kaynak kodlarını açacağım ve her şeyini anlatacağım. Yani bu nasıl MQTT çalışıyor, ne gidiyor, nereye gidiyor, nasıl bağlıyorsunuz falan diye. Şu an için sadece kendi videolarımı inceleme çekiyorum ama oradaki ızdırap dolu gecelerimi kelimelerle anlatamam yani. Bir şey deniyorsun çalışmıyor, deniyorsun çalışmıyor, gönderiyorsun komutu hiçbir şey anlamıyor, arka tarafta hiçbir şey olmuyor, ses gitmiyor, gelmiyor.
Sana geri dönen bir şey yok, niye anlamadığına dair.
Evet yani kabus gibi ve rüyalarınıza giriyor bunlar yani sürekli olarak. Sürekli rüyanda da aynı şeyi yapıyorsun, aynı şeyi yapıyorsun, deniyorsun, basıyorsun butona gitmiyor falan.
Yani şeyin rahatlaması başka bir şey ya. Bir oluyor, bir bas diyorsun tık kapanıyor, bir daha basıyorsun açılıyor ya.
Evet.
O
evet.
Rahatlama nasıl bir şey değil mi? Beyinde.
Onu sağlayana kadar çok uğraştım.
Çünkü aynen.
Röle mekanizmasını bilmiyormuşum. Arduino'yu doğru düzgün anlamamışım. Elektrik nereden geçiyor bunu bilememişim. Bir sürü sıkıntı varmış. Hep onları hands on yaparak. Biraz da şey istemiyorum. Her şeyi anlattığın zaman sıkıntı çekmiyor gençler. Her şey hazır yani diyorlar.
Diyor, kodu yük diyor çalışmaya evet. Başlıyor. Hiçbir anlamı yok.
Ya hazır kod var mı falan. Hazır kod yok kardeşim bizde.
Evet.
Yani yazacaksın.
Peki seni nereden takip edebilirler abi? Muharrem Taç yazınca evet. Çıkan bir bloğum var.
Var. Teklenmiş pornosu da koymuşlar.
Bir ara öyleydi. Ben şok oldum. Dedim Muharrem abi farklı işlere girmiş. Ama anlaşılıyor eklendi.
Yapar orada.
Ben domaini kaybettim diye zannettim. Yok bir de hani hacklerler başka bir siteye yönlendirilir. Adamlar hiç olmadık bir siteye yönlendirmişler. Çıkamıyorsun da girince.
Yoksa şu meşhur. Neyse şimdi adına bunu vermeyelim. Biz çünkü bilmiyoruz. Hiç pornoyu diyen insanlar olmadığımız için. Biz öyle şey
ama yok site öyle böyle değildi. Şu an çalışıyor gibi. Muharrem Taç yazınca çıkıyor site yani.
Evet yani 2002 yıldan beri benim blogum var ama hiç bakamıyorum. Yani yapmaya çalıştığım.
Oradan en azından sosyal medyadaki kaynakları bulabilirler mi orada?
Evet.
Tamam en azından.
Bir de Facebook'taki akışım sağ tarafta listeliyor. MuharremTaç.com'da.
YouTube'u bulabilirler mi?
YouTube'da da evet. Yani YouTube kanalı çıkıyor. Muharrem Taç diye yazınca zaten bir şeyler çıkıyor Google'da. O porno site hariç.
İyi güzel. Evet. Bir sıkıntı kalmadı yani.
Evet, Bitcoin ile ilgili bir soru oldu. Bitcoin ile ilgili çok fazla bilgim yok. Ama alıyorum Bitcoin.
Alıyor musun?
Düzenli olarak alıyorum.
Evet mal varlığı bayağı var anladığım
kadarıyla. Yok o kadar değil. Yani şöyle söyleyeyim. Tam rakam vereceğim ben direkt. Ağustos gibi. Bu sene Ağustos Eylül gibi almaya başladım. Toplam 1500 lira kadar almışım. 1500 TL'lik. 1500 Bitcoin değil. 1500 Bitcoin. 1500 TL'lik Bitcoin almışım. Şu an o para 2300 civarında.
Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Bizim bir arkadaşımız, sevdiğim bir arkadaşım bir yıl önce Dash isimli alt paraya evet, yatırım yapmış. Şu anda 750 dolar var. 10 dolar almış. 750 dolar parası duruyor.
Evet.
Dedim ki yani deyin nereden geliyor. O da diyor ki zaten diyor ben bunlara kimseye gidin 1000 dolar 2000 dolar yatırın diyemem diyor. Çok kırılgan bir piyasa. Onlar dağıtsın 100 dolara kim alacaksa diyor işte 10 tanesine.
Site gene hacklenmiş.
Evet abi ben sana dedim sitede bir sıkıntı var.
Kapatacağım siteyi merak etme.
O sitenin domainini bir şey yap. Evet. Asset'te virüs sürüyormuş. Evet bak. Şimdi buradan girdik az önce baktık. Burada bir sıkıntı yok. Dedim ki Allah Allah bir saat önce vardı. Düzelttim diyorsun.
Ya WordPress'e güncelleme
terzi kendi söküğünü dikemezmiş.
Yani?
Terzi kendi söküğünü dikemez.
Bak nek güncelleme.
Onun yani. Teması o temayı hacklemişler ben sana
temayı
söyleyeyim.
Temanın içerisinde evet. Bir şeyler var.
Ben gerçekten şeyi anladım. Ucuz tema satın alırsan ya da bedava tema kullanırsan dünyanın en büyük riski o.
Muhtemelen aynen.
İyi bir developer'ın sürekli güncellediği bir şey almak lazım.
Instagram'ım hacklendi ya. Instagram'ımı porno fotoğraf koydular yani.
Ama çok kolay biliyorsun. Yani. Ben Muharrem Taç'ım diyorsun. Bir kimlik yolla diyorlar. Yolluyorsun tamam hesabının şifresini veriyor. Evet.
Şey 3D security falan işe yaramıyor mu orada?
Yok. Çift haneli doğrulama da yok. Bir tane fotoğraf yani. Buluyorum.
Kadın fotoğrafı göndermesinler de yani bari erkek fotoğraf.
Sakın girmeyin diyorlar. Evet abi şu anda girmesinler.
WordPress kullandırmayı. Ya kendi yazdığım kodum vardı.
Yok WordPress iyi ya o kadar değil. Muharrem Hoca'nın başka bir olayda bir sıkıntısı olmuş.
Düşmanlarım var.
Açanlar var evet. Evet dostlar. Muharrem abi çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Allah razı olsun. Geldin cümle kırmadın. Ben senin çok yoğun olduğunu çok iyi biliyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Bir saat genelde ayırdığın zaman çok lüks oluyor. Bugün burada oturduk uzun uzun sohbetini ettik.
Kutu açımını burada yapabildik yani.
Kutu açımını yaptık. Ben onu uzun süredir bir sergiledim de serdik sipariş hayırlısı olsun falan
evet,
diyordun.
Ya,
onu bile açamamışsın. İnşallah daha sonraları da bir araya geliriz ve senin o açık hale getirdiğin kodu burada konuşuyor oluruz.
İnşallah.
Buradan kontrol ederiz stüdyo, kapan, açıl, yayına geç.
Tabii ama başka şeyler yapmak.
Ve akıllı böyle içimizden konuşuruz. Evet, kamera 3'e geç, kamera 8'e geç. O mükemmel olur abi. Aynen. En iyisi o. Dostlar, yayını izlediğiniz için, katıldığınız için, sorularınızla, yorumlarınızla destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mesut Çevik'le Canlı'da daha fazla bir araya geleceğiz. Her zaman için sizlerin önerdiği, sizlerin takip etmenizi istediğim aslında yani. Değerli gördüğüm her arkadaşı burada mutlaka ağırlıyor, sizlere ulaştırıyor olacağım. Sakın yanlış anlaşılmasın. Herkes tabii ki sadece cuma günleri yayınladığım için haftada bir konuk alma şansım var. O yüzden hani şunu niye görmedik, bunu niye görmedik, bunu işte sevmiyor musun demeyin. Herkesin bir programı, planı var. Ona göre ben de ayarlamaya çalışıyorum. Ama inşallah görmek istediğiniz herkesi ben burada ağırlamış, sohbet etmiş, sizlere daha yakından tanıma fırsatı vermiş olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.